Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız. Yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar herkese.
Merhabalar.
Senin sormalı.
Ben de iyiyim Levent abi.
Herkes biraz hasta galiba.
O var, yorgunluk. Dün gece özellikle bayağı geç saatte kadar video çektik.
Misafirler vardı.
Misafir konuklu bölümlerimiz vardı, evet.
Değişik bölümler çekildi.
Evet, önümüzdeki haftadan itibaren yayını alacağız onlara da.
Kaç bölüm oldu?
4 bölüm çektik. Arka arkaya koyacağım. Sürpriz olsun. Zaten hani spoiler'ı biraz Levent abi vermişti.
Evet.
Bu hafta görürler artık.
Tamam.
Bizi TeknoSeyir olarak her yerde takip edebilirsiniz ama...
Bütün ağlarda.
Evet, ekstra olarak artık iki kanal var. Hani Otoseyir'e abone olun diyorduk. Şimdi bir de Gamen de var.
Oyun kanalımız.
Oyun kanalı açıldı, bir hafta oldu.
Gamen de açıldı. Cantu Şahiner
çalışıyor
yönetiminde.
Evet. Ve bayağı da dolu içerik sunuyor. Yani her gün neredeyse bir içerik düşürmeyi başardı.
Tam da oyun sezonunda açıldı.
Evet, o da onun şansı. Ya da şanssızlığı mı desem acaba...
Kafası karışmış durumda şimdi. Hangisini oynuyordum
çok
ben diye.
Çok fazla oyun var.
Çok oyun var abi.
Ve tabii, önemli oyunlar. Hani Call of Duty, Fallout falan.
Yani FIFA olsa maç yaparsın. Bir iki maç halledersin de Fallout 4 diyorsun. Yani başlı başına saatlerce 100 saat oyunun başında geçireceğim belki.
Ya o zaten herhalde oyun basınının bir açmazı mı diyelim. Çünkü şimdi bazı oyunlar var. Mesela biz de geçmişte TeknoSeyir'de incelemiştik. Spec Ops The Line. Başına oynuyorsun. Diyorsun ki ya bunun gibi 1000 tane daha oyun var. Çok da bir numarası yokmuş diyorsun. Ama sonra hani ben onu sonuna kadar oynadım ve böyle bittiğinde gözlerim fal taşı gibi açıktı. Muhteşem bir oyun. Harika bir oyun ama sonuna kadar oynarsan işte o senaryodaki hani beklenmeyen dönüşlerle falan harika bir oyun haline geliyor. Ama ilk 2 bölümünü, 3 bölümünü, 5 bölümünü oynasan diyorsun ki ya böyle işte çölde shooter oyun. Ne numarası var diyorsun. Zor bir durum. Yani bu şeyde iyice ortaya çıkıyor. Hani açık dünya oyunlarda ya da Fallout gibi çok uzun süre tutan oyunlarda ya oyunu bitirip incelemeye kalksan ay sonuna yetişecek.
Ya.
Çıktıktan bir ay sonraya yetişecek. Hemen çeksen bir şeyleri kaçıracaksın.
Doğru.
Biz mesela Bloodborne'u çok hızlı inceledik.
Evet.
Geldiği gün, bir gün sonra çektik videosunu ama daha oyunun başlarında olduğumuz için bir sürü şeyi görmedik.
Öyle.
Sonra ben oynamaya devam ettim. Neleri atladığımızı gördüm. Ama hani orada çok erken çıktık.
Ama Cantu'nda zaten şu andaki incelemeleri oynanış videoları aslında.
O oynanış videosu zaten yani. Senin bu dediğin şeye aslında bir çeşit kılıf. Yani o inceleme değil oynanış videosu diyorsun.
Evet, evet.
Her şeyi gösteremiyorsun tabii.
Çünkü dediği gibi hakikaten ay sonunda kalır. İyi de bütün havası kaçmış olacak.
Levent abim dediği şeyin tersi var. Mass Effect'te oynuyorsun. Sonunda batırdı oyun mesela. Çok güzeldi.
O da var tabii.
Sonra hatta alternatif son diye bir ayrı yama çıkarmak zorunda kaldılar.
Sonunu düzeltmek için. Üçün galiba.
Üç, evet.
Tabii üç aynı zamanda üçlemenin sonu olduğu için bütün oyunun sonu gerçekten. Batırdıkları için yama çıkardılar falan. Ya ne diyelim artık onu da oyun yayınları düşünsün artık.
Ya iyi oldu. Gamen'de ne diye soran var. Niye hani Gamen'de? Onun çok böyle yani bir anlamı yok. Sözlüğe bakarsanız bir şey bulamayacaksınız. Ama şey çok zor. Yani bir isim bulmak eskiden oturup şeye bakıyordun. Com alan adı var mı yok mu? Buydu kriterin. Şimdi ona bakmıyorsun ki Twitch'i var mı, Facebook'u var mı, Twitter'ı var mı, PSN'i var mı, Xbox Live'da hesap var mı?
Evet.
Bunların hepsinin adının başka bir şey olması korkunç bir şey. Hani
en dikkat ettiğim ve böyle hani dudak büktüğüm şeylerden birisidir. Öyle televizyon dizisi mesela. Hep böyle yayınlıyorlar ya Facebook şeylerini, evet. Twitter falan. Hepsi başka.
Hepsi başka.
Bu amatörlük. Tamam ya. Hepsi boş bulmak çok zor.
Çok zor abi.
Çok zor ama bulacaksın.
O yüzden uyduruyorsun kafadan.
Yani amatör kullanıcıysan işte kişisel hesabınsa falan tamam. Ama öyle ortaya çıkıp da onu böyle kartvizitine yazıyorsan ya da işte televizyon ekranındaki isim ekranına yazıyorsan onların hepsi aynı olacak.
Hmm.
Bulacaksın. Bulacaksın, sabahlayacaksın, bulacaksın. Gamende de herhalde biz bunu başardık.
Evet, sorun olmadı Allah'tan. Evet. Zaten işte bir isim uydurduğun zaman sorun olma ihtimalini çok düşürüyorsun.
Çok %100 başaramadık da. Fena ya, değiliz. Evet, iyiyiz. Hani Gamende 86 falan gibi şeylerimiz yok.
Yok,
hesaplarımız yok. Bir yerde Gamende.com evet. yapmamız gerektiği ismi ama sorun değil.
Öyle.
Büyük sorun değil.
Tabii ya, hepsi aynı olsun da. Hani çünkü şey için kötü abi, düşünsene sen hesaplarını vereceksin. Hepsinde farklı bir şey yazmak senin için de yayıncı olarak da sorun.
Tabii. Şimdi sen ne diyorsun? Her yerde TeknoSeyir diye bizi bulabilirsiniz
evet,
işte, diyorsun.
Bu önemli bir şey.
Evet. Neyse. Gamende yayın hayatına başladı.
Başladı.
Bayağı da bir içerik koyuyor.
Evet.
Ama takip bana etsinler. Şunu soruyor insanlar. Gamende çıktı, TeknoSeyir'de oyun olmayacak mı
Yok
diye
canım,
soruyorlar.
Olacak tabii ki. Ya şimdi şöyle, formatları farklı. TeknoSeyir sohbet programı. TeknoSeyir'de hiç tek kişilik bir şey yok, olmuyor.
Evet.
Çok hani ara sıra çok 5 tane bölüm yoktur yani sayabileceğin. O da acil durumlarda öyle bir şey yapmışızdır. Evet. Sohbet programı olarak yine oyun incelemeleri o formatta devam edecek. Can Tuğ'un kattığı şey, mesela TeknoSeyir'de Twitch yayını yoktu.
Evet.
Bu tip yani canlı yayınlar, işte tek kişinin bir oyundan birden fazla içerik çıkarmak, bizde onlar
tabii,
da yok.
Tabii.
Biz inceleme yapıyorduk, hala da devam edeceğiz.
Tabii.
Haftada yine bir tane inceleme olmasına dikkat edeceğiz TeknoSeyir'de oyun incelemesi. Ama Can Tuğ üzerine katacak.
Tamam. Biz kendi teknoloji gündemimize dönelim bence.
Evet. Şimdi bu haber...
9-14 Kasım.
Evet, ilginç.
Arası.
Türk Telekom'un Aveya ve TTNET'i bitirmesiyle ilgili kulislerde konuşulan bir şey var. Yani onlar bitecek, tek marka olacak. Türk Telekom altında birleşecekler gibi bir şeyler söyleniyordu.
O kesin de işte itirazlar geliyor.
Evet.
İtirazlar geliyor.
Zaten hani fiili olarak insanların kafasında böyle değil mi?
Öyle.
Ben hiç yani Aveya diye düşünmüyorum.
Burada bir sıkıntı zaten vardı. Aveya Türk Telekom'un gibiydi zaten, ayrı firma dense de. TTNET zaten bariz Türk Telekom'un çocuğu durumunda falan.
Öyle.
Orada da zaten Türk Telekom bir türlü ne yapacağını bilemedi. Bir bunları ayırdı.
Hmm.
Bir şimdi işte kendisi içine çekmeye karar verdi. Tek fatura keseceğim hepsi için diyor. Ama
işte
çeşitli itirazlar geliyor. Mesela işte Telkoder bir meslek kuruluşu önemli bazı noktalara dikkat çekmiş. Diyor ki bunların diyor ayrı ayrı TTNET'in, Türk Telekom'un, Avea'nın ayrı ayrı elde ettikleri bazı diyor işte sözleşmeler var.
Doğru.
Yani bu kastı işte GSM operatörlüğü falan gibi bazı imtiyaz sözleşmeleri var. Diyor bunların hepsini birleştirince o sözleşmelerde otomatikman oluşan kuruluşa geçecekse bu diyor olmaz böyle.
Haksız yani rekabet.
Rekabet kanununa da aykırı olur diyor.
Evet. Evet. O yüzden hani yapıyorum, yapmak istiyorum diyorsun da hayata gerçek geçebilecek mi?
Telkoder şunu da söylüyor. Yani diyor bunun olabilmesi için o kadar çok hani hukuki altyapı vesaire değişecek ki diyor. Bir yandan da o yani hadi böyle oluyor deyip yapabileceğin bir şey değil. Artı şu var. Türk Telekom her ne kadar özel falan desek de özellikle bu fiber konusunda müthiş bir tekerlek uyguluyor.
Evet.
Yani Telkoder de hep kendi toplantılarında söyler, fiberin çekilmesine dahi engel olunduğu söyleniyor.
İşte zorluk çıkardığı,
iddiası var.
Evet. Şeye yansıyan, yargıya yansıyan bazı.
Yani Türk Telekom'un diğer servis sağlayıcılarının önünde bir rakip olmaması lazım. Çünkü rekabet edemiyorsun onunla. Her şey onun elinde.
Ya şimdi tabii adam suyun başına oturmuş.
Suyun başında.
Her şeyi de kendine bağlamış gibi bir durum
oluşuyor.
Kimsenin bir
fiber.
Adam suyun başında olan adam olduğu için daha hani su satmak isteyen başka kimsenin şansı kalmıyor. Adam hem Pınar'ın sahibi, hem dağıtımın sahibi, hem şişeleri o üretiyor.
Tabii canım.
Hiç kimsenin daha bir şey rekabet edebilme şansı kalmıyor. Buna itiraz eskiden beri var. Hani mesela Türk Telekom bir lokum projesi vardı. Biz yıllar önce çok konuşmuştuk üzerinde. Herhalde en çok da biz konuştuk.
Evet.
Türk Telekom'dan fazla konuşmuşuzdur. Çünkü onlar kısa sürede onu kaldırdı. Mesela orada Türk Telekom internet bağlantısı abonelerine sunmak istediğinde yine itirazlar oluştu. Dediler ki kardeşim hani deminki örneğe devam edersek sen hem su pınarının sahibisin hem de bardakta su satayım diyorsun. O dediler olmaz. Sen pınarın sahibiysen en fazla toptan su satarsın şirketlere ama artık müşteri yani damacanayı da biz satalım ya da bardakla
sucu çocuk moduna biz girelim. Olmamıştı o girişimi. O Türk Telekom daha sonra yine hep internet satmayı denedi. Hep bu engellere takıldı. En sonunda dedi ki ya bu kendimden ayırdığım TTNet'i içime katarım. Satarım interneti yine de. Fakat işte diğer kuruluşlar ve meslek örgütleri diyor ki böyle bu iş bu kadar kolay olmaz.
Evet, aynen,
sektörel
evet.
Örgütler o kadar kolay olmaz diyorlar. Herhalde önümüzdeki yıl bu tartışmalarla geçecek tahmin ediyorum.
Herhalde.
Ya aslında son kullanıcının, tüketicinin hayatında çok değişecek bir şey olmayacak.
Yok tabii de işte ne diyelim, pazarın dinamikleri var bazı. Evet. Bir rekabet durumu var.
Türk Telekom'un gölge etmemesi lazım diğer özel şirketlere.
Tabii, evet.
Bu geçen haftanın haberi ama hani atlamışız. Activision Blizzard film işine giriyormuş.
Ne kadar çok paraları varmış saçacak. Kendi Crash Sega'ya milyarlar verip. Şimdi de kendi oyunlarının filmlerinin yapımcılığını.
Hatta World of Warcraft'ın trailerı falan çıktı bu hafta değil mi?
Warcraft'ın trailerı çıktı. İzlediniz mi bilmiyorum. Gayet hoş gözüküyordu.
Şimdi tabii Activision'da bir kütüphane var elinde, böyle oyunlardan hani bütün hakları tabii kendine ait oyunlardan oluşan bir kütüphane var. Diyor ki ya bunların filmini de ben yaptırayım. Hani ön ayak olayım, para koyayım icabında. Hepsinin sinema filmi haline gelmesini de sağlayayım diye kendisi bu işe, hı hı, el atmış. Call of Duty falan var sırada.
Tabii.
Yani o en çok para eden şeyler.
Zombi de var Call of Duty'de. İşte şey, bir Walking Dead'de bunlar
her çıkarır. Her şeyi ister Call savaş Duty, yaparsın.
Evet, her şeyi çekersin.
İster zombili yaparsın.
Yalnız eskiden mesela böyle kitapların filmleri olurdu. Şimdi artık yavaştan oyunların filmlerin dönemine girdik.
Dizilerine gireceğiz.
Hiç, açıkçası bugüne kadar da yüz güldüreni oldu mu? Hani bir Alman bilmiyorum, bir abimiz vardı. Bir sürü filmin Far Cry falan bile çekti bildiğim kadarıyla. Ama
Tomb Raider galiba bir
Tomb Raider'lar büyük yapımdı. O
fena değildi yani. Hani
Alman abi daha küçük de şeylere, Alone in the Dark'a falan el attı. Tomb Raider'lar daha büyük yapımdı.
Kesin vardır da yani çok az var. Hatırlamıyorum şimdi şey. Yani beğendiğim bir film şey, oyunun filmi daha doğrusu.
Ya Amiral Battı'nın bile oyun var, filmini yaptılar. Keşke seyretmeseydik. Seyretmiş olduk. Ya hepsi kötü olacak diye bir şey yok tabii ki. Hmm. En güzeli Doom herhalde.
Ya yok ya.
Ben o filmden hoşlanmıştım ya.
Yok ya, o da pek sevilmemişti.
Biliyorum, pek sevilmedi de hani.
Warcraft'ın şeyi güzel değil, görünüyor ama bakalım. Evet.
Ya benim Warcraft'taki itirazım şu, orklarla insanlarla karşı karşıya. Ama bir kısım orklar var. Onlar da insanlarla işbirliği yapıyor. Daha barışçıl bir çözüm öneriyorlar savaş yerine falan da ben Warcraft'ta her zaman insanlarla oynuyordum. Orkları kesiyordum. Şimdi o beni çok rahatsız etti o yüzden.
Orklar başka bir gezegenden mi geliyor? Ben hani konusunu bilmiyorum. Trailer'dan öyle anladım ben. Onların öyle, kendi gezegenine bir şey olmuş. Kalkıp buraya geliyorlar.
Öyle gözüküyor da işte bakalım, izleyince göreceğiz detaylarını. Çok çok da uzun bir trailer değil zaten.
O gezegenin yerel halkı değil mi orklar ya?
İşte neyse, hangi gezegende geçiyor? Galiba onlar kendi gezegenlerindeki sıkıntı nedeniyle insanlara geliyorlar.
Ben öyle anladım trailer'ı, yanlış göreceğiz anlamadıysam.
Yani işte mülteci mi orklar?
Evet.
Allah'ım iyice karışmış. Daha sonra da oyunda onlara başka, hakikaten uzaydan başkaları geliyor. Ya. Hepsine giriyordu.
İşte bunun zaten tutarsa, belki tutmazsa bile ikincisi, üçüncüsü
yok,
falan gelecek.
Deli gibi şey yap, paylaşırdı herkes ayakta. Yani bayağı bir iyi rakam elde edecek bu, ben kesin eminim ondan.
Bakalım. Şimdi bunun oyuncağı falan filan.
Oo, daha çıkar tabii.
Oyunun filminin oyunu çıkacak mutlaka.
Değil mi?
İşte.
Şey gibi oldu, tavşanın suyunun suyu gibi.
Tabii tabii. İşte bakalım ne zaman izleyeceğiz?
Önümüzdeki
yıl.
Önümüzdeki senenin Haziran'ında.
Tamam.
Evet. AMD'ye çekirdek sayısı ile ilgili dava açılmış. Doğruyu söylemiyorlar, yansıtmıyorlar iddiasıyla.
Ya AMD tabii biliyorsun grafik işlemcinin çekirdeklerini de havuza katıp bir toplamı
dile getirmeye başladı geçen sene falan. Acayip kafa karıştı.
Çekirdek değil de işlem birimi gibi bir şey oldu onun evet, şeyleri evet, aslında.
Evet. Dolayısıyla şimdi böyle şeyler de hemen davaya dönüşüyor Amerika'da.
Ya sen 8 çekirdek dedin ama aslında bu atıyorum 4 çekirdek de işte 2'ye bölünmüş işlem birimi var içinde falan gibi bir karmaşa vardı. Biz tabii hani teknolojiyle ilgilenenler biz bunu konuştuk hani bunlar gerçek çekirdek değil falan diye.
Evet.
Bütün incelemelerde de öyle çıktı. Ama sen bunu 8 çekirdekli diye satarsan hakikaten biraz orada tartışmalı bir alan oluşuyor.
Biraz daha şeye girmişler. Biraz daha teknik tarafına girmişler. Diyor ki ya 8 çekirdek diyorsun ama aynı anda bu 8 yani 8 tane paralel işlem yürütemiyorsun.
Hı hı.
Tamam, o zaman bu. Diyor bu 8 çekirdek değil kardeşim böyle yazma üzerine diyor suçlayan taraf. Herhalde bayağı da şey güçlü bir iddiaları var. Bakalım AMD'nin de şu aralar en son ihtiyacı olan ya böyle bir şey dava. Kaybederlerse tabii ki ciddi bir tazminat olacaktır. Zararlı çeşitli.
Ya bu şey gibi hani olacaktır. Hep gündemlerde konuşuyoruz. Belli bir aralıkta işte işlemci alan herkese işte atıyorum 10 dolar 20 dolar geri ödeme gibi bir şey oluşuyor.
Evet.
Amerika'da tabii Amerika için geçerli. Gene de nereden baksan büyük bir yük olacaktır.
Firmanın sürekli zarar ediyorlar zaten.
Zaten zarar ediyorsun.
Evet.
Altından kalkabilecek bir... Kalkılır herhalde de...
Ya orada şey kötü abi. Orada sen kazanıyor olsan bile o davayı yürütmek için dünyanın parasını harcıyorsun.
Yani hem öyle hem bir yandan ismin lekeleniyor, karizman çiziliyor. Sonuçta anlaşmaya bile varsan. Çünkü hani sonuçları ağır olmasın diye anlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyorsun genelde. Orta yolda buluşuyorsun. Evet. Ama o da karizmanı çiziyor. Yani hakikaten ya tamam biz de biraz yanlış yapmışızı kabul etmiş gibi oluyorsun.
Yalnız bak burada da dava konusu olan buldozer.
Yine.
Bu buldozer AMD'nin başına bela gibi geldi.
Evet.
Hem kötü performansıyla falan mahvetti AMD'yi. AMD'nin iyi bir çizgisi vardı. Buldozerle baltayı tam taşa olarak vurmaktan öte bir durum oldu.
Evet.
Bir de yıllar geçti tamam AMD o buldozerdeki hataları toparlamak hala çalışıyor toparlamakla. Toparladı ama kendinden o çizgisini yine eski haline getirdi ama hala işte buldozerin günahı başına bela alıyor.
Doğru.
O da acı bir durum.
Evet. Apple'ın kişiler arası para aktarma hizmeti üzerinde çalıştığı iddia ediliyormuş.
Havale.
Evet.
Evet. Gene bankacılık sistemi üzerinden olacak aslında. Hani Apple Pay'den Apple Pay'e bir şey olmayacak. Wall Street Journal'da yayınlanmış bir analiz diyelim. Apple bankalarla görüşüyormuş bazı bankalarla. Belli başlı Amerika'da tabii gene. Kullanıcılar kendi aralarında para gönderebilecekler.
Hmm.
Telefondaki parmak izi okuyucusunu falan kullanarak.
İyi. İyi.
Telefonun bir kimlik ispat aracı olarak şeyi artıyor.
Doğru.
Önemi artıyor.
Ya zaten aslında alışveriş yapabiliyorsan para niye gönderemeyesin?
Tabii.
Google TensorFlow yapay zeka sistemini diyelim yazılımını açık kaynak haline getirmiş.
Evet.
Valla
ilginç bir şey bu
evet,
kadar.
Evet. Skynet'i salmışlar
para
gibi.
Para harcanan bir şeyin, bir sistemin geliştirilmesi için su gibi para akıtılan bir
ya
sistemin.
Ya şöyle her şey açık kaynak hale getirilmiş değil.
Tabii vardır bir şeyler
ama
de.
Ama gene de çok önemli bir kaynak. Yani düşünsene bu işlere yeni giriyorsun sen. Google'ın yıllardır yaptığı araştırmaların bir kısmı önünde. Örnekleriyle falan beraber. Biz seninle şu açık kaynak bölümünü çekerken biraz konuşmuştuk. Firmalar buraya niye, bu işlere niye yatırım yapıyor diye. Çünkü bütün dünyadaki yazılım geliştiricilerinin gücünden yararlanabiliyorsun.
Tabii.
Bu sayede. Google biraz da bunu hedefliyor. Ama mesela şeymiş, sadece tek bir bilgisayar üzerinde çalıştırılacak kısmının kaynak kodunu açmışlar. Yani sen böyle büyük bir sunucu ağı kurup da sunucu çiftliği daha doğrusu kurup da onun üzerinde böyle devasa işlemleri yapamıyormuşsun bu altyapıyı kullanarak. O gene Google onu kendi elinde tutuyor böyle daha kurumsal falan işler için. Ama diyor ki sana da geliştirmek istiyorsan al işte benim altyapım bu, geliştirdiğim altyapı bu. Örnekler de var. Şu dillerde de kullanabiliyorsun. C++ altyapısı kullanıyormuş ama şu anda C++ ve Python'la yazılım geliştirebiliyormuşsun. Diğer dillerde de şeyler çıkacaktır muhtemelen, o ara birimler falan çıkacaktır. Bakalım, güzel bir gelişme.
Evet.
Bu alanda bir şeyler geliştirmeye çalışanların çok dikkat edecekleri bir haber.
Evet. Google Maps de Android sürümüne offline çalışma olanağını ekledi. Önemli
çok
bir şey bence.
Çok iyi bir şey. Çünkü şimdi yurt dışına çıkıyorsun. Bazen yani, roaming dediğimiz yurt dışında normal telefonunu kullanma masrafının ne kadar yüksek olduğu malum.
Öyle.
İnterneti düşünürsen bir de iyice bir para. Bir adres arayacaksın. İnternete bağlı çalıştığı için internetin yok, telefonun yok. Wi-Fi bulman lazım. Kullanamıyorsun. Mesela Nokia'nın bu artık Android'de falan da yüklenip kullanılabilen Here sisteminin en büyük avantajı haritaların download edilebilmesiydi. Ben gideceğim bir yere gideceğim zaman, bir etkinlik olduğu zaman oranın haritasını indiriyordum cihazıma, tabletime.
Evet.
Rahat rahat yol arayabiliyordum. Yalnız adres arayabiliyordum.
Şu anda biraz eğreti bir şekilde yapmışlar bunu. Hani gidip de şey diyemiyorsun. İstanbul'un haritasını indir diyemiyorsun. Gidiyorsun haritada sen zoomlayarak indiriyorsun. Ve orada seçiyorsun burayı aklında tut diye. Bu biraz kötü.
İdeal değil tabii
ki. Hiç ideal değil yani. Bunu tek tek uğraşman gerekecek, evet. Düşünsene. Bunu diğer işte senin dediğin gibi Nokia Here'daki veya işte Yandex'in haritalarında da o var. İstanbul'u indir diyorsun.
Bölgesi yazıyla hani
direkt
aratıp seçiyorsun.
İl il indirebiliyorsun veya tabii. Belki ülke ülke indirebiliyorsun.
Ülkeler çok büyük oluyor.
Büyük oluyor.
Kimi ülkeyi şey yapmış. Hani Türkiye bildiğim kadarıyla Türkiye'yi bütün Türkiye'de indiriyorsun. Ama mesela Almanya'daysan bölge seçtiriyor. Nereye gideceksin diyor. Hani öyle bir Almanya'nın eyaletleri vardır ya. Onlardan seçerek indiriyorsun. Belki daha karmaşık yerlerde tek tek şehir indiriyordur ama sonuçta pratik.
Şu anki pratik. Hali pek evet. Pratik değil. Yani
de mesela Paris'e yani, gittiğinde Paris'i indirdim.
Evet. Nokia'nın sistemi pratik. Tabii. Yani dediğim. Bir de bu şu bakıma iyi. Haritalar büyük. Bugün bir Türkiye haritası Here'da bildiğim kadarıyla 300-400 megabayt. 3-4 ya ki neyse ki Türkiye diyorum hani. 3-4 böyle bölge indirsen bayağı bir şey
tabii.
Doluyor. Aslında bütün dünyayı indirip tabii kurtulmak lazım ama gigabaytlarca
hafıza yetmez abi.
Aslında tabii bu haritalar görüntü, hani uydu görüntüsü değil, çizim, harita olarak olduğu için grafik inmiyor, koordinatlar iniyor. Yani bütün dünyanın yol haritası çok çok çok da bir şey tutmaması lazım. Tabii ki gigabaytlarca tutacak ama çok iyi sıkışabilir çünkü o veri. Ama telefonda tabii işlemek için onu indireceksin. Bir de o dev dosyayı açacaksın, lazım olan kısmını falan. Büyük. O benimki hayal. Bir gün olacak.
Bir de güncellemeleri falan geliyor tabii bunların.
Evet, evet.
Tekrar tekrar belki indirmen gerekiyor.
Ya ideali tabii ki online olarak en güncel halini sunucudan erişip kullanmak. Telefonuna hiç yüklenmesin ama öyle bir internet evet. Her yerde olmuyor ki. Bazen de dağ başına çıkıyorsun çünkü.
Doğru.
Hani roamingden falan öte. Neyse. Güzel bir gelişme ama şu anda tam sorunu çözmüyor. Başlangıç. Devamı gelir umarım.
Gelir. Google 2016 yılında Chrome tarayıcının Windows XP ve Vista desteğini sonlandırıyor.
Evet. Yani şöyle çalışmaya devam edecek de artık Windows XP'de çalışabilir yeni sürüm çıkmayacak. Senin makinanda kurulu olan çalışacak tabii ki.
Evet. Yeni sürüm zaten bekleme. Microsoft bile desteğini çekmiş durumda hani bu işletim sistemlerinden.
Evet.
Bu arada sadece şey değil, XP ve Vista değil, Mac OS'un 10.6, 10.7 ve 10.8 sürümlerinden evet. De destek kalkıyor.
iOS'a da Firefox geliyor, geldi.
Güzel ama bilmem kullanır mı iOS'çular?
Kaç kişi kullanır, niye kullanır?
Android'de kullanan çok. Ben yani başta.
Masa üstünde Firefox kullanıp da işte oradaki belki işte
senkronizasyonu
kullanmak özelliğine. İsteyenler. Hayır, onun için de var gene. iCloud'un bir şeyini yüklüyorsun. Senin Safari'ni eşitliyor, senkronize ediyor bütün yerimlerini falan ama hani belki Firefox'u deneyim diyenler ilgilerini çekebilir. Burada ilginç olan ayrıntı Firefox'un Gecko motoru vardır. Onun yerine Apple'ın WebKit temelli bir motoru kullanması. İlk defa kendi standart motorunun dışında bir şey kullanmış Firefox. Bu hani ufak bir ilginç.
Çünkü başka motora izin vermiyor galiba Apple.
Hatta
kendi, emin değilim de hani öyle bir
öyle
şey
var. Şey var. Apple hatta hızlı olan motoru sadece Safari'ye izin veriyor. O şeydeki iOS'taki Chrome bile WebKit temelli olmasına rağmen yavaş çalışan bir versiyondaydı galiba. Öyle bir ayrımları var.
Ya seçenek olması güzel. Firefox da önemli bir tarayıcı. Ben sevindim. iOS kullanmak zorunda olsam bunu yüklerim.
Windows 10'un beklenen Kasım ayı güncellemesi detayları var sırada.
Yaptı aslında.
Ben daha yapmadım.
Ben yaptım dün akşam. Hiç de problem yaşamadım.
Büyük gerçi bir paket iniyor.
Ne kadar sürdü?
Ya yarım saat falan sürüyor. İndirme harici tabii. İndirmesi yine değişiyor çok duruma göre.
Windows'u yeniden mi kuruyor? Ne yapıyor?
Tabii tabii. Hmm. O geçen hafta konuşmuştuk ya nasıl olacak diye. Yeniden kuruluyor. O yükseltme yapıyor yani tamamen. Eski Windows.old dizini de oluşuyor. Tekrar sen onları temizlemen falan gerekiyor. Yani bayağı kapsamlı bir yükseltme paketi oluyor aslında.
Şimdi Windows.old'u direkt Explorer'dan falan silmesinler. Onu disk temizleme aracı tabii var ya. Orada bir sistem dosyalarını da temizle gibi bir düğme vardır. Hı hı. Oraya basıp o araca temizletsinler. Bazen mutsuzluk olabiliyor.
Elle silmeye kalktığın zaman zaten sistem yetkili kullanıcı olduğu için sana izin vermiyor falan. Bayağı uğraşman gerekiyor.
İşte hakları ben yetkiyle dalıyorum falan da sonra dediğim gibi mutsuzluk olabiliyor. Şimdi
yükseltme konusunda ben hiçbir problem yaşamadım. İki bilgisayarımı yükselttim. Hani sorunsuz çalışıyorlar ama bizim sosyal akışta gördüğüm kadarıyla sıkıntı yaşayanlar olmuş.
Şimdi 10586 bunun sürüm numarası. Fakat Microsoft bir bu isimlendirmede de bir değişiklik yaptı. Bildiğim kadarıyla Windows'un içinde hani sürümüne baktığında neydi versiyon 15.11 15.11 yani 2015 11 Kasım olarak böyle bir ifade de görülebiliyor. Kafa karışmasın ama onun yanında yine sürüm 10586 görülmekte. Bunun yanında tabii şimdi MSDN'e şey konmuş. Bu 10586'nın ISO dosyaları konmuş. Haliyle anında torrent ağlarına da sızmış durumda. Hatta torrent ağlarına işte içine Cray'i konulmuş sürümler falan hemen sızmış. Ya da yayınlanmış. Şimdi tabii o sürümlerde biliyorsunuz adam içine ne koydu bilemezsin. Kötü bir şey koymamış da olabilir ama bilemezsin işte. MSDN sürümleri bizim için daha önemli. Ben MSDN'den içine bir şeyler katılmamış olduğuna emin olduğum bir sürüm download edip öyle sıfırdan kurmayı tercih edeceğim. Tabii bunun şöyle bir sürprizi var. Sıfırdan kurduğumda, şimdi denemedim ama umduğum senaryoyu anlatıyorum. Sıfırdan kurduğumda benim elimdeki Windows 8 anahtarıyla kurulabiliyor olması gerek.
Evet, öyle gözüküyor.
Umarım öyle olacak.
Ama şöyle bir şey var. Senin zaten o anakartın artık hafızaya aldığı için hani anahtar bile gerekmeden açılması lazım.
İşte yani ben sıfır makineye kuracağım. Etkinleşmesi lazım. Ben sıfır makineye kuracağım.
Ha, yeni şeye kuracaksan tabii.
Ben bunu Windows 8 anahtarıyla kurabiliyor olmalıyım. Öyle. Microsoft'un taahhüdü ya da nasıl taahhüt demeyelim de iddiası buydu. Bunu sağladık diyorlardı. Sizden gelen talebe göre. Artık önümüzdeki hafta itibariyle bayağı bir yayılmış olur. Burada şu var. Hani kimi kullanıcı yeni çıkan hiçbir şeye atlamaz. Biraz beklemeyi tercih eder ya. Şimdi o hani ilk kapsamlı güncelleme çıktı. O kullanıcılara bayağı bir göz kırpıyor. Bir yandan da iş yerlerine göz kırpıyor. Çünkü evet, iş yerlerinde de biraz beklemek iyi seçimdir, iyi fikirdir. Onlar da artık daha cesaretlenebilir. Çok tabii ki hani hayatını değiştirebilecek bir şey yok. Bir değişiklik yok.
Yani sen şöyle ilk açtığın anda zaten çok bir şey anlamıyorsun. Yani İkonlar evet. biraz değişmiş. Arayüzde ufak tefek renk farklılıkları var.
Evet.
Onun dışında gözüne çarpan hiçbir şey yok. Aynı Windows'u kullanıyor gibi oluyorsun.
Bir şey geldi bildiğim kadarıyla. Bu arada geliştirme süreci içinde gelmişti ama tabii insiderların gördüğü şeyleri biz görememiştik. 240'ta kalanlar, 10-240'ta kalanlar. Kutuların title bar denen şu çubuğunu, üst çubuğunun rengini belirleme falan geldi bildiğim kadarıyla. Eskiden onu XML dosyalarıyla yapabiliyordun falan. Şimdi Cortana'ya falan yapılan bir sürü iyilik var, bir sürü geliştirme var ama biz Cortana'dan yararlanamadığımız için hepsi yalan oluyor.
Benim mesela dikkatimi çeken şeylerden biri sıkıştırılmış klasörler mavi görünürdü ya eskiden.
Evet.
Şimdi ikonu değişik görünüyor, renkleri aynı.
Evet.
Benim canım sıkardı hep mavi görünmesi, hoşuma gitti.
Böyle bir iyileştirme paketi geldi.
Evet, Windows 10 mobilde yayınlanma takvimiyle ilgili bir şeyler çıktı, detaylar.
Artık tabii onun da zamanı geldi. Çünkü şöyle bir durum var. Geçen haftalarda duyurulan Lumia 950 var. 950 XL. Bunlar Windows 10'da çıkacak. Hani çıkamıyor bir sürü telefonlar hazır. Ama Windows 10'la birlikte çıkacakları için bir belirsizlik var orada. Şimdi sızan bilgilere göre şeyde mesela bu Polonya özelinde ama bir kriter tabii ki 14 Aralık'ta Windows 10'un yayını başlıyor. Lumia'ların biraz yenilerine 830, 640, 735 bunların bazı Türkiye'ye gelmedi zaten. Bu modeller sonunda asıl büyük yayın Şubat 2016. Hani büyük yayın dediğim işte o 920 falan 925, 520 çok önemli telefon. Herkeste 520 var Lumia'cılarda biliyorsun. Hepsinden fazla 520 var. Bu 10-20, 13-20 falan yani bütün telefonlar 2016 Şubat. Pek açıkçası 2016 değildi konuşulan şey değildi 2016.
Yok evet.
Birazcık bu sürpriz oldu. Artı bütün bu telefonlardan sonra geriye iki tane telefon kalıyor. Birisi 530. Pek görmedik onu. Biri de 1520 yani Lumia'ların en üst modeli. 950'lerle birlikte değişecek o şey ama Nokia varken en yüksek model 1520 idi. Valla bunların şeyi yok. Tarihi falan yok. Ne olacak bilmiyorum.
Doğru.
Şimdi tabii ki bu telefonların 520'ye falan bile bu güncelleme geliyor. 530'a 1520'ye yani teknik olarak bir sorun olmadığı ortada da herhalde bir şey yapması gerekiyor Microsoft'un. Bir bilmediğimiz bir detay var demek ki.
Herhalde.
Yani Murat biz şey diyelim mi? 2016'ya kaldı bu iş diyelim mi?
Bence de.
Çünkü Aralık ayında gelecek olan modeller zaten 640 falan Türkiye'de pek boy göstermedi. Yok. 630, 635 bir var, bir gözüktü, bir kayboldu. İnsanların elinde 720 var. 520 var, işte 1020 var. 1320 1000 liraydı zamanında. İyi 1000 evet, liraya iyi telefondu. Acayipti. Onların hepsi Şubat 2016. Beni de çok mutlu etmedi. Benim telefon zaten hiç belli
yok,
değil.
Evet.
Hiç belli değil. Böyle.
Evet, FBI Tor ağına ait IP'leri ortaya çıkarmak için bir üniversiteye $1 milyon vermiş.
Şimdi o bir üniversite de Amerika'nın en teknik üniversitelerinden birisi. Evet. Carnegie Mellon.
Yani neresi olduğu önemli değil ama mesele burada başka türlü bir şey var yani arkada. Şimdi normalde ne olacak değil mi? Haber olacak bir konu değil ama şimdi sen bir kişiyi takip etmek istediğin zaman belli işte mahkemeden falan izin alman gerekiyor. Tabii. Değil mi? Bir suçlunun peşinden gideceksin. Ama FBI bütün Tor ağını kimler kullanıyor tarıyor. Biz bunun gündemlerde haberini yapmıştık. Tarama işine girişince aslında yasal olmayan bir iş yapmış oluyorsun. Şimdi bunu kılıfına uydurmak için bir üniversiteye araştırma fonu açıyorlar. Diyorlar ki biz size $1 milyon verelim. Siz bunu araştırma adı altında yapın. Bulgularınızı da bize iletin.
Oh.
İsyan edilen nokta bu aslında. Siz burada yasanın etrafından dolanmanın yolunu buldunuz deniyor.
Evet.
İddia tabii. Bu Tor'un yöneticisi yapmış bu iddiayı.
Tor Project'in sitesinden böyle bir hani blog girdisiyle bu iddiayı ortaya attılar. Milyon dolarlar konuşuluyor.
Geçen sene de hakikaten böyle bir ne denir, güvenlik uzmanlarının açıklaması olmuştu. İşte ya bak Tor şöyle takip edilebilir falan gibi. Şimdi aslında onun altında böyle bir şey varmış.
Tor gerçekten ne diyelim, istihbarat kuruluşları için bir sıkıntı haline geldi. Oldukça iyi düşünülmüş bir sistem. İşleri korkunç derecede takip etmek isteyenler için zorlaştıran bir sistem. O yüzden Tor'a yönelik hükümetlerin girişimleri oluyor. Bakalım acaba sızmayan bilmediğimiz neler var işin içinde.
Bir yandan da Tor'un yenisi çıkıyor falan. Tabii. Daha güvenli olduğu iddia edilen. Bu savaş zaten hiç bitmeyecek, bir iki taraf arasındaki çekişme de.
Tor bayağı bir baskı altında kalacaktır önümüzdeki günlerde. Fakat tabii yapısı dolayısıyla Tor'u yasakladım, Tor'u yok ettim falan yapman mümkün değil. Dağınık bir yapısı var çünkü. Hı hı. Bir Tor merkezi diye bir yer olsaydı orayı çoktan uçurmuşlardı. Çoktan oranın başına oturmuştu FBI'ın uzmanları. Ama onu yapamıyorlar işte. Aynı BitTorrent gibi. Dağınık bir sistem.
İşte şu kapatılmaya zorlanan ya da en azından iddiaları öyle olan şifreleme şeyi neydi? TrueCrypt miydi? Hı
hı. TrueCrypt
kayboldu bir şekilde. Bir hedef olduğu zaman onu hemen bir şekil el altından.
Evet.
Tabii hani komplo teorisi diyoruz ama olabilitesi yüksek bir komplo teorisi.
Unutuldu da gitti. Unutuldu,
evet. Unutuldu işte, gitti.
Çok hızlı bir şekilde unutuldu gitti.
Ya.
Biz bile unuttuk. Geçen hafta kırılmayan şifreleme yapılmasına izin verilmeyecek konusunu konuşurken TrueCrypt aklımıza bile gelmedi.
Evet. Facebook'un bir rakibi varmış. Şimdi bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Su diye mi okuyacağız?
Bence Zu diye okuyalım.
Olur. Şeymiş diyor, vaadi şu: kullanıcılarına içerik girdiklerinde para verecekmiş içerik
evet,
başına.
Böyle bol bol okunan, paylaşılan içerik yapana güzel. Bir şeyler kazandı, ben kazandığımdan birazcık bir şey vereceğim diyor.
Şimdi mantıksız değil çünkü aynısını YouTube videolusunda yapıyor işte.
Evet.
Burada ama tabii Facebook'ta şöyle bir taş koymuş bunlara. İçinde bu kelime geçen hiçbir link, hiçbir şey, haber, şu bu Facebook'ta çıkamıyormuş. Blok koymuşlar.
Şimdi tabii orada kimisi diyor ki hani Facebook hani yeni çocuğu engelledi, önünü kesti. Hani tamam, bir şey değil, aksini söyleyemezsin. Bu böyle gözüküyor. Ama Facebook da kendisi diyor ki kardeşim spam oluşuyor diyor. Hani bu otomatik olarak bu kullanıcılar, Zoom'un kullanıcıları bir şeyler paylaşarak para kazanmak derdinde oldukları için tabii hepsi sel gibi bir şeyler, içerik benim orada yayınlayıp linkini Facebook'a koymaya çalışıyorlar. O yüzden diyor Facebook zaten benim sistemim otomatikman hani bu spam kaynağı diye taş koyuyor diyor.
Mantıklı bir açıklama.
İkisi de mantıklı. Hani iki tarafta neden olmasın dedirten bir şey.
Ama işte ben de o zaman şunu sorarım. Bizi zamanında insanlar oynadıkları oyunları yağmur gibi yağdırıyordu bize. Bizi spamlıyorlardı. Gel işte hediye alalım. Evet. O zaman niye bunları yapmadınız? Ya da çok geç yaptınız.
Kendi Crash Saga daveti. Evet.
Hala bana oyun davetleri geliyor. Ve bu bana spam şeklinde geliyor.
Bana gelmiyor. Ben çünkü var olan her oyunu blokladım gibi bir şey var.
Olabilir.
Ben çünkü oyun daveti geldi mi gidip. Yani öyle şikayet falan etmiyorum kimseye. O oyunu da blokluyorum. Bir daha görmüyorum. Hı. Çünkü orada şey hani insanlara yollamayın falan diye mücadele etmek çok boşuna bir çaba. Sen o duyuruyu yaptıktan sonra gelen insanlar oluyor senin ağına.
Evet.
Görmüyor. Bir de tabii şu var. Bizler, bizi dinleyen, izleyen insanlar o sistemi görüyor, anlıyor falan ama bir sürü kullanıcı şeyi bilmiyor ki, o davetin nasıl yollandığını, herkese gittiğini falan bilmiyor ki adam. Oyun onu deli gibi teşvik ediyor. Bak diyor, arabanın benzini bitti. Hemen diyor arkadaşlarından isteyelim. Yardım isteyelim.
Evet.
Tamam isteyelim diyor adam. Ondan sonrasını bilmiyor. Pek hani azarlanacak falan bir tarafı yok. O yüzden oyunu blokluyorsun.
O zaman işte bu sucular da gelsin paylaşsınlar. Ben bloklayayım suyu.
Öyle ama burada galiba volüm çok büyük. Hı. Altyapı, ya bilmiyorum, ben Facebook'un yaptığı açıklamayı sadece okuyorum. Altyapı otomatikman fırsat vermeden şey yapmış. Sonuçta öbürü bir Facebook oyunu.
Evet.
Ama bu bir dışarıdan bir ağ.
Ya bir de şöyle bir şey var. Hani bu su denilen şey ilk değil. Başka ağlar vardı sonuçta. Facebook'un yasakladığını hiç duyduk mu? Ben duymamıştım şu ana kadar. Burada demek ki gerçekten bir problem, bir sıkıntı yaşanmış ki.
Herhalde. Herhalde.
Bu tür böyle bir spam filtresine takılma şeyi mantıklı olabilir.
Olabilir.
İddiası.
Girelim bakalım neymiş o Zuh.
Evet. Lenovo'nun yeniden yapılanma süreci henüz beklenenleri verememiş gözüküyor.
Evet, Lenovo
800 milyon dolar mı kaybetmişler?
Kendini işte çeşitli forumlara sokmaya çalışıyordu. Ama bu süreç tabii ki şimdi ilk başta biliyorsun bunun tabii meyvelerini zamanla toplayacaksın ama ilk başta para harcaman gerekiyor. Yok ikiye ayırıyorsun firmayı, başka ofis tutuyorsun, taşıyorsun falan filan. Şimdi o süreçte oldukları için 800 milyon zarar açıkladılar.
Ama mesela açıkladılar. Gelirleri %16 oranında artmış. Yani evet. Pazarı büyütmeyi başarmışlar ama karlılıkta eksideler.
Evet, karlılık düşmüş. Ha, bu şeyin tabii ki yeni yani işte yapılanmanın falan meyveleri bayağı bir zaman içinde görülecek şeyler. O yüzden herhalde normal şu an için.
Hı-hı. Samsung yeni bir işlemci duyurdu. Exynos 8890 8 çekirdekli ama bunun hani bir farkı var.
Evet, Samsung artık işlemcinin mimarisine de el atmaya başladı. 8 çekirdek yine 4-4 Little Big ya da Big Little mimarisinde. Burada kendi tasarladığı çekirdekleri de kullanıyor artık. Yani bunun A53 yapısını, Cortex A53 yapısındaki çekirdekler aynı kalmış. 57'lerin yerine kendisi M1 diye, Mongoose diye bir kendi tasarım işlemcileri ekliyor. İlginç çünkü Samsung'un zaten özel bir yönü var. Adamlar ekranı da kendileri üretiyor. Flash belleği, depolamayı da üretiyor. İşlemciyi de üretiyor da tasarımını hani lisanslıyordu. Şimdi artık iyice kendi başına durur hale geliyor. Tabii bunu yaparken içine telefonun çalışabilmesi için gerekli diğer iletişim yongalarını falan da modüllerini de ekliyorlar. İlginç bir durum. Bayağı Mali, bir Apple'laşıyor yani.
Evet. Mali T880. O da içeriye dahil edilecek.
Evet. Evet. O da yeni grafik işlemcisi. ARM çıkışlı.
Bu arada Samsung Qualcomm'un yanında hani ciddi modem üreticisi bir firma. O da bu yonganın içinde kendi modemini kullanıyormuş.
Evet. Şimdi grafik hızı arttı. İşlemcinin genel hızı arttı. Tabii ki bunların hepsi olurken güç tüketimi düşüyor. Ciddi oranda. Bu 8890 bayağı bir dikkate değer bir yonga haline geldi.
14 evet. Nanometre evet. Üretilecek.
Fiyat da yani maliyet olarak da Samsung için bu daha karlı olacak. Hani bu da Galaxy serisine yansır umut ediliyor.
Vallahi Samsung 7420 ile 810 yoluna sapmayarak zaten orada aslında bir kendini bayağı bir kurtardı. Hem performans olarak hem de bu ısınma sorunu falan kimseden evet. Öyle şeyler duymadık. Bizim testlerde de çıkmadı.
Evet.
Şimdi de Snapdragon ona şöyle karşılık verecek. Snapdragon 820 ile. Onun da özellikleri evet. Açıklandı.
Şimdi Qualcomm galiba 810'dan umudu kesti galiba. Hani 810 tabii. İyileştiriliyor. 810'un ısınma güç tüketim sorunları gideriliyor diye hep ara ara böyle bir şeyler salınıyordu haberler ama pek de bir sonucunu göremedik. Şimdi 820 duyuruldu. 4 çekirdekli.
4 çekirdek evet.
Ama yeni. Ve tamamıyla 810'un sıkıntıları üzerine gidecek şekilde
öyle gözüküyor.
Tasarlanmış bir şey. Hani 810'da sıkıntı, 810'un performansı falan süperdi. Ama ısınıyordu, pili bitiriyordu. 810'lu telefonlarda ilk kez hani ısınmayı gördük. Ekranda
tabii ısınmanın
hata mesajlarını gördük.
Bir soruna yol açmasını gördük.
Uyarı mesajlarını gördük. Buna yepyeni hani güç tüketimini azaltma teknikleriyle yepyeni bir tasarımla ve hani FinFET dediğimiz 3 boyutlu transistör mimarisiyle falan her şeyle Qualcomm odaklanmış.
%30 diyor, ben daha az güç harcayacağım diyor.
Sonucunu da aldım diyor. Hani bu kadar çalıştım. Şimdi tabii şu var, herhalde Mart ayında Barcelona'da görürüz bu 820 kullanan ilk telefonları.
Herhalde. Peki ya, ben şimdi bu haberi okusam bile, ben tabii şimdi düşünüyorum. Son özellikle geçen hafta Z5 falan da piyasaya çıktı. Şimdi 810'lu bir bayrak gemisinde sen 2000 lira ile 3000 lira arasında bir para ödüyorsun.
Evet.
Şimdi ben hani böyle bir şeye karar vermiş olsam ve 820'yi duysam 820'li bir telefon beklerim.
Evet.
Beni etkilerdi şahsen.
Tabii ki şimdi bu duyurulunca, hele bu işlere çok meraklı, devamlı takip eden, her fırsatta değiştiren bir adamsan niye 810'u alasın ki, duyuruldu bir kere. Onlar da onu düşünmüştür Murat. Bu işlerde kural budur, çünkü bir kere duyuruldu mu bitti. Eskisini kimse almaz.
Benim orada ilgimi çeken şey şu oldu. Biliyorsunuz Wi-Fi kullanırken her zaman batarya daha uzun süre gider. İşte şeye, LTE'ye geçtiğin zaman ya da işte 3G'ye geçtiğin zaman daha çok tüketir. Bunun iddialarından bir tanesi o aradaki farkın da kapanmaya çok yaklaşacağı yönünde.
Olabilir. Olabilir.
Bir de 600 megabit bağlantı hani LTE'de oraya kadar çıkacak diyor. Biz görmeyeceğiz tabii, biz öyle bağlantı hızları da, hani kapasitesi var.
İşte 4.5G geldi mi bize? Bir şeyler görürüz.
Yalnız şey soracağım. 810 anlatılırken, tanıtılırken de böyle güzel yağlanıp bağlanmıyor.
Hep öyle canım. Hep yani öyle.
Çıkışında problem. Sonradan dedikodular başlıyor. Ya ısınıyor muymuş acaba falan.
Windows Vista'yı da bitiremiyordu Microsoft.
İşte hani bu da beklemek isteyenlerin eline de patlayabilir yani bir yandan. Yok, onu düşünmek lazım.
Bu adamların son şansı. Burada da ısınma sorunu olursa zaten artık bir daha kimse yüzlerine bakmaz.
Ama rakip yok ya, şey var işte, çok fazla da yok işte ki.
Samsung alacak adam, ne yapacak? Başka bir şey alacak, MediaTek alacak.
Şimdi 820 ile birlikte Qualcomm da 14 nanometreye iniyor. Bu çok iyi bir haber çünkü evet. 28 nanometrede o kadar çok uzun süre kaldılar ki, o zaten biraz da bu yaşanan sıkıntıların nedeni biraz da oydu. İyi. Adreno'larda dahili grafikler 500 serisine çıkıyor. 530 üst modeli. 230'dan mı başlamıştık?
Galiba.
330, 430, işte 530'a çıkıyor. Gayet güzel.
Arka arkaya iki işlemci haberi, hem de önemli işlemci haberleri.
Evet. Şimdi Samsung, tabii ki Samsung kendisi kullanıyor. Kendi tabii. üretiyor, kendi kullanıyor. Qualcomm bir anlamda bizim için daha önemli. Çünkü Qualcomm işte Lumia'nın da içinde Qualcomm. Bir sürü HTC'ler Qualcomm, bir sürü telefon
tabii,
Qualcomm.
Sony Qualcomm.
Arada bu Qualcomm bir tökezleyince MediaTek falan kendine bir yer buldu. Bayağı bir tabii. normalde hep az tanınmış markaların ürünüyken, işlemcisiyken bayağı bir tanınmış markalar falan MediaTek'e neden olmasın dedi. Hatta kullandılar. Ama işte Qualcomm geri dönüyor.
Evet.
Kağıt üstünde çok güzel. Mesela H265 desteği falan var. Yeni şey.
Tabii de çok detaya girersen fotoğraf kısmını da iyileştiriyorlar.
Full 4K desteği video. Hani her çözünürlükte, her şekilde. DDR4 bellek. Gayet güzel. Bakalım ilk kimle? HTC mi? One mı çıkar?
Belki de.
One'ın M10 falan olur. A serisinden farklı. Belki böyle bir şey olur. Kağıt üstünde gördüklerim çok hoşuma gitti. Bakalım pratikte telefonlara nasıl yansıyacak.
Evet. Tesla Türkiye ofisi açmış. Bu da
beklenen bir gelişmeydi zaten.
Evet, çok sevildi.
Çünkü iş ilanları falan ortaya düşmüştü. Tam Türkiye şeysi, Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited şirketi.
Güzel.
Evet.
Ya yani Türkiye'yi artık hani ciddi bir pazar olarak görüyorlar herhalde ki buraya da girmeyi düşünüyorlar. Zaten bir şey yayınlanmıştı ya, orada Türkiye'de vardı. İşte şarj istasyonlarının bir haritası yayınlanmıştı. 2015 yılında işte yayılmayı düşündükleri.
Bakalım. Yani bir yandan da şimdi ben Tesla olsam, Türkiye'de araba satmasam da şarj istasyonunu açarım. Çünkü benim müşterim belki Türkiye'ye gidecek o arabayla. Atıyorum şimdi.
Ya tabii yani tek tük açarsın belki de.
Hollanda ofisinin girişimiyle galiba böyle bir şey.
Daha bir şey yok hani, sadece Türkiye ofisi açılmış.
Biraz öyle, biraz öyle, evet. Hani çok bir heyecanlanmaya gerek var mı bilmiyorum. Çünkü bu birazcık da şu da olabilir Murat, biliyorsun AMD falan Türkiye'de neler çekti. bu marka meselelerinde tabii. falan. O yüzden hani bir yerimiz olsun, bir ofisimiz olsun. Biliyorsun ofis açma işine özellikle biz de meraklıyız. Hani ofisi var mı Türkiye'de falan oluyor ya, Twitter'da ofis açsın. O yüzden adam ya bir hakikaten bir kapım olsun. Ha bir, belki bir satış yapmayacak, bir herhangi bir şey yapmayacak Türkiye pazarında ama
ismine sahip çıksın.
Ha, soran oldu mu burada bir adres, bir yetkili evet. var ve isim tescili yapılmış olsun diye düşünmüş olabilirler. Bir adım işte ya, bir şeydir.
Biz de otosehir olarak hemen bağlantıya geçelim. Bize araba
göndersinler. Tabii hemen araba yolasınlar. Tabii hemen verelim elektriği.
Bizde elektrikli otomobillerde bayağı bir deneyim elde ettik.
Değil mi? Bisikletle başladık.
Evet, bisikletle başladık.
Abi canım, BMW
i3. Tabii o da vardı.
Başka Renault.
Renault'un geldi.
Clio muydu?
Yok, başkaydı ya.
Zoe.
Bayağı bir şey, bir deneyimimiz oldu canım.
Evet. Sony en sonunda Betamax formatını bitiriyormuş. Ben bitti zannediyordum meğer.
O 20 sene önce bitti ya.
Ama hala satıyorlar.
Şöyle sitesinde kaset satıyormuş. Cihaz değil. Hani video falan
tabii,
değil.
Video bitti de.
Boş kaset satıyormuş. Onu da kaldırmışlar.
Zaten başarısız olmuş bir şeydi değil mi bu aslında?
Ya ilk başta beta... Ya Türkiye pazarında beta hızlı girdi. O zamanlar VHS'ye dudak bükülürdü. Çünkü videocular vardı ya. Şimdi sizi bilmem. Ben Bakırköy'de videocularda %90 falan betaydı kasetler.
Benimki de
beta. O galiba dükkancının da işine geliyordu. Çünkü evet. az yardı kaset küçüktü. VHS'nin kasetinin çok büyük olmasından ötürü dudak bükülüyordu. Bir de işte film sayısı.
Senin videon beta mıydı?
VHS betaydı.
Benimki de betaydı.
Fakat sonra VHS güçlü bir şekilde devamlı pazar payını arttırdı. Biz onu şuradan gördük. Biz o zamanlar VHS'nin pazar payını bilemeyiz ama o videocularda, kasetçilerdeki VHS kaset sayısı arttı gittikçe. Bir süre sonra da beta bitti, VHS kaldı. Murat, biz tabii o zamanlar film koyup işte Robocop'u kiralayıp koyup izliyorduk.
Öyle.
Terminator'u kiralayıp izliyorduk. Detaylara çok hakim değildik. Ama galiba VHS büyük kasetine rağmen bazı teknik avantajlar da içeriyordu. Valla şimdi bizim beta video çalışmaz halde de olsa bir yerlerde duruyor.
VHS'nin arkasındaki firma da JVC'ymiş bu arada, ben bilmiyordum.
Evet, o da dev bir firma. Onlar bayağı bir bu video hani furyası bitti, beta zaten bitti, gündemimizden çıktı ama bayağı bir devam ettirdiler. Çünkü videonun şöyle bir avantajı var. Kayıt yapabiliyorsun. Hani bugün hala televizyondan bir şey kaydetmek çoğumuz için büyük sorun. Hani çok az televizyon destekliyor. Yok USB hard disk takmak gerekiyor televizyona falan filan. O kaydettiği şeyi başka yerde göstermiyor. Sırf o televizyon gösteriyor. Televizyon kartı bilgisayarına kuracaksın. Oradan capture yapacaksın falan. Büyük sıkıntı. Ama video kaydediyordu.
Doğru.
Herkes herhalde kendine böyle bir karışık kaset bir şeyler yapmıştır o zamanlar.
Ben kasetlerimi saklıyorum.
Bende de var bir şeyler de video çalışır durumda bulmak. Bir tane elimizde var gerçi.
Ama VHS mi?
Tozlu raflar için gelen. VHS değil mi? Doğru. VHS. Beta'ya ihtiyacımız var. Murat, beta işte Sony'nin sitesinde hala kaset falan duruyormuş. Artık o da yok. Artık eskicilerde bit pazarlarında.
Öyle.
Kaset sarma makinesi falan olurdu. Ya temizleme vardı. Kaseti diye bir şey olurdu. Üzerinden böyle sıvı damlatıyordun. Koyuyordun. Onlar eskicilerde artık.
Öyle. Ben o kaseti sıvı damlatmadan koyduğum için bir işe yaramıyordu. Ben bir kaset verdiler.
Sen kuru temizler.
Evet, kuru.
Kaseti sarmak ne kadar uzun sürer.
Çok uzundu
ne
ya.
Ne küçük bir şeydi ya.
Senin dediğin makine çok hızlı sarıyordu. Onun hızlı da özelliği sarıyordu. Oydu.
Bir de şöyle bazı İlk videolarda kaseti sararken kafayı çekmiyordu ve o videolarda hani kurbiyle kaseti başa sararken televizyonda da görüntü öyle hızlı hızlı oynardı. Ama o bantı da kafayı da aşındırıyordu.
Doğru.
Evet. O sarma makineleri biraz da o yüzden çıktı. Daha sonraki videolarda o kalmadı. Hani
kalmadı.
Ayırıp sarmaya başladılar ama ben ilk beta video şeyleri kullandım, tanıdım. Sony'nin bir bavul büyüklüğünde böyle üstten kaseti koyup bastırdığın videoları vardı. Onları ben hani ilk kasetleri onda seyrettim. Ben böyle cihaza da hayran hayran baktım. Zaten büyüklüğü ihtişamıyla zaten hayran bırakıyor. Şimdi bir tane olsa da keşke fotoğrafını çeksek, üzerinde konuşsak biraz.
Bizimkisi ITT markaydı.
ITT.
Önden yüklüyorduk, tepeden değil de.
Onlar artık biraz işte gelişkin.
Biraz daha evet, senin dediğin gibi kafayı ayırıyordu.
Benimki de Toshiba'ydı. Önden yükleniyordu. Daha sonra boyutları oldukça küçüldü. Sadece player cihazlar çıkmıştı hatırlarsanız. Evet. Kaydede hatta şöyle bir durum oldu. Kaydedi olanlar VCR denirdi, video kaset recorder, VCR. Onlar bayağı pahalı kaldı ama kayıt yeteneği olmayan oynatıcılar çıkmıştı. Bayağı bir fiyat farkı oluşmuştu. Ya bayağı bir tozlu raflar yaptık burada ya, ayaküstü.
Evet vallahi.
RoboCop'tan oynatıcılara kadar konuştuk.
Evet.
Bir de bir gün şeyi konuşalım. Onların kamera boyutu. O dev büyük kaseti içine koyduğun devasa kameralarla böyle işte çocuğunun sünnetini çeken falan ya, amcalar, abiler olurdu. Birisi de ışık tutardı yandan. Evet. Ne günlerdi.
Ya. Netflix Muhteşem Süleyman'ın haklarını satın almış yani tabi.
Artık onlar da seyredebilecekler.
Evet.
Zaten herhalde seyretmeye kaldı mı bilmiyorum. Yani o gelen adamlar, istatistiklerde bayağı dünya çapında 45 ülke diyorlar yani.
Bravo, bu portföylerine portföylerine kattılar demek.
Haberiniz var mı bilmiyorum. Dün akşam yenisi başladı.
Yenisi
Muhteşem
başladı.
Yüzyıl Kösem.
He evet, şimdi o çıktı başımıza.
Onda Süleyman yok mu?
Süleyman yok. Daha geç. 4. Murat
yine
mıydı? Onun annesiydi.
Bayağı galiba bir tartışmaya neden olacaktır. Artık herhalde hazırlanmışlardır.
Herhalde.
Deneyim kazandılar. Ha ama başarıdır. Başarı hani diziyi beğenirsin beğenmezsin o ayrı bir tartışma ama bu ürettiğin malı Netflix'e satabildiysen, güzel güzel lisans ücreti, telif ücreti kazandıysan
kesinlikle
bu başarıdır. Bunun tartışılacak kısmı yok.
Çünkü genelde tersi oluyor. Yani biz isim hakkını bilmem nesini alıp burada onun Türk versiyonunu yapıyoruz, evet, yurt dışındaki dizinin.
Ya bazen de şimdi, ya şey vermeden
evet, yapıyoruz.
Ya yurt dışındakilerin hani bakış açısıyla bakarsan bu tür şeylere meraklılar. Hani böyle işte saray, ne bileyim doğuda işte sultan falan.
Hala meraklıyız.
Yani adam çok onlara da değişik bir soslu bir şey olarak geliyor.
O adam için o birazcık Game of Thrones gibi bir şey.
Tabii.
Hani öyle şimdi sen yok şanlı tarihimiz, ecdadımız bakıyorsun da o dışarıdan bakıyor adam. Eğlencelik bakıyor. Şey de çok umurunda olmayacaktır. Tarihsel gerçeklik, tutarlılık çok umurunda olmayacaktır. O onu fantazi olarak seyredecek.
Tabii. Yalnız şöyle bir şeyi merak ediyorum ben. Bizde yayınlanan versiyon 1,5 saatti.
Ya.
Netflix'te herhalde onu kırpıyorlardır. Çünkü 1,5 saati izlemez kimse. Hani en azından ya, Amerika falan diye.
Her bölüm şey film.
Çünkü gibi, hani onların standardı 50 dakika falandır değil mi maksimum? Hadi tabii, pilot bölüm 1 saat olsun. Bazen uzun oluyor yani, da.
Doğru aslında, bak lazım.
Çünkü bu, biz hani dizileri uzatmak için böyle saçma sapan bakışmalar. Böyle arada müzikli sahneler falan. Onları kesip herhalde 50 dakikaya indiriyorlardır diye düşünüyorum ben.
Bilmiyoruz. Biz diyenler.
Bilen varsa söylesin yabancı.
Maliyet ama.
Evet.
O da ek maliyet.
Ama işte satıp da para kazanacaksan yaparsın. Ne olacak?
Tabii. Evet.
Bir kere yapsan işte yurt dışına satıyorsun.
Şimdi bizimkiler Breaking Bad'in Türk versiyonunu yapacakmış. Ben onu çok merak ediyorum. Nasıl olacak yani?
Valla başrol için seçtikleri kişi Erdal, bence çok uygun.
Beşikçioğlu.
Evet. Behzat Ç'ye ya da öyle bilenler için de öyle söyleyeyim. Bence uygun.
Ya uygun da yani.
Hakikaten niyeti bozacak gibi duruyor.
İçerik uygun değil Türkiye'ye. Sansürsüz bir de hani.
Ya onu uydururlar.
Başka şey üretir o da. Mesele şura yapar. Ne bileyim. İşte boza yapar kaçak. Vefa bozacısından izin almadan. İskender yapar Bursa'da. İskenderci'den bir şey.
Yok canım, yani fikir olarak hani. Uydurursun. Oradaki şey konuda neydi? Böyle işte 40-50 yaşına gelmiş bir adamın niyeti bozmasıydı artık hani. Bana mı şeysin?
Hızlı yoldan diyor, para kazanma yolu aslında bakarsan.
Tabii zamanı yetmediğini evet, görüp. Hı-hı. Yani onu Türkiye şartlarına uyduracaklar artık. Ben herhalde merak ediyorum açıkçası nasıl olacak.
Fikri kullanıp bir şey. Yani işte demin dedik ya, Amiral Battı'nın filmini yaptı adamlar. Dolayısıyla hani ana fikri kullanıp bir şeyler yapacaksın.
Bakalım.
İzleyelim. Yalnız şey, dün ben biraz izledim. Bu Muhteşem Yüzyıl Kösem'de müzikler falan aynı ya. O arka fonda falan. Hani tam anlamıyla devam olmuş.
Artık nereye?
Elemanlar farklı tabii. Hani oyuncular falan farklı da. Yani. Hani o arkada çalınan fon müzikleri falan birebir aynı
masraf
geldi bana.
Masraf etmemişler.
Evet. Bir konu da Comcast firmasından bir bilgiler sızmış. Evet. İnternet bağlantı kotalarının altyapıyı rahatlatmak amacı taşımadığını da orada görmüş olduk.
Sızmış oldu. Bilgide. Evet. Bazı firma içi iç yazışmalar sızdı. Şimdi orada diyor ki bu kotalar, onlar farklı ifadeler kullanıyorlar ama biz de buna kota deniyor.
Yok, evet tam olarak o.
Adil kullanım noktası falan filan.
Uyduruk şeyler.
Sakın diyor müşteriye şey demeyin. Şimdi bunu altyapıyı rahatlatmak, trafiği, internet trafiğinin akışını hızlı şekle getirmek için yapıyoruz demeyin. Çünkü onun için değil bunlar diyor.
Kalınla adil kullanım şey yapmışlar
için.
Yani.
Adil kullanım için deyin müşteriye. Tam bizdeki
tam olarak abi.
Aynı ifade. Aynı ifade.
Adil kullanım ve daha esnek işte yönetim falan gibi, evet, böyle yuvarlak, evet, laflar.
Yani iyi bir şeymiş gibi söyleyin diyor.
Evet, sakın şey ama işte şey enteresan. Sakın diyor, tamam hani internetteki tıkanıklıkları önlemek için yapıyoruz demeyin kısmı tamam, hani söylem anlamında negatif bir şey söylemeyin şeyi, ama orada özellikle belirtmiş ki öyle bir şey yok diyor zaten.
Evet.
Diye belirtmesi bunun haber olmasının nedeni.
Evet. Bu adamlar çünkü çok büyükler.
Evet.
Yani onlar da oranın telekomu gibi, neredeyse tekel gibi bir şeyler. Tam değil ama çok büyüklüklerinden dolayı öyle oluyor. Ama bakın bunlarda da sorun şu. Bu nereden çıktı? Bunlar bu kota işleri de birazcık hani yeni girişiyorlar. Bazı planlarını update etmişler. Tabii bunun karşında adamlara soru geliyor. Hani bu nereden çıktı, nedir falan. Evet. Onlara nasıl cevap vereceklerini
niye
öğretiyorlar.
Niye daha fazla para veriyorum, evet, eskiye göre?
Bir de o var. Niye daha fazla para veriyorum? Ama bak orada bile hani tartışırken alt limitler 300 GB kotalardan falan bahsediyor adamlar.
Tabii oradaki kotalar rahat rahat seni yaşatacak, internet keyfi yapmanı sağlayacak kotalar. 4 şey GB, diyor, 6 GB falan
ki,
gibi şeyler değil.
Üstüne diyor 30-35 verirsen full unlimited oluyor. Yine hani o seçenekler yine tutuluyor ama parayla. Ya da doğru, işte açtığı zaman 10 dolar daha yazıyor ve 50 GB veriyor sana karşılığında.
Doğru. Doğru. Murat, biz hatırlarsan bayağı bir geçen bölümlerde bir benzer bir araştırmanın sonuçlarını şey yapmıştık, konuşmuştuk. Orada da şöyle bir sonuç çıkmıştı çünkü. Deli gibi download yapan canavarlar karşısında hani bir tane öyle deli download yapan 7/24 BitTorrent yapan adam karşısında da 10 tane normal kullanıcı, işte herhangi bir şey, YouTube'dan video seyreden, e-mail yazan falan kullanıcı. Aslında hani o normal kullanıcılar aynı anda saldırdılar mı? Download canavarlarından daha fazla tıkıyorlar. Şey, data kullanımları daha fazla olmasa da sayıları fazla olduğu için onlar bir tane download canavarından daha fazla yoruyor altyapıyı. Çok fazla hani bir de şeyin etkisi var Murat. Bizim çevremizde, bizi izleyenler arasında o download canavarlarından çok vardır.
Var.
Ama işte herkes öyle değil. Herkes öyle değil. Politikaları onları düşünerek yaparsan aslında yanlış yapıyorsun.
Evet.
Bir sürü az sayıda adam için bir sürü insanı cezalandırıyorsun ya da işte kısıtlıyorsun.
Ama mesele zaten müşteriden daha fazla parayı nasıl alacağız?
Evet. Bu çok net belli oldu. Ha şu da var. Biz tabii böyle bir yalana daha çabuk inanırız. Çünkü biz şeyleri hatırlıyoruz. Türkiye'nin gerçekten çıkış, yurt dışı çıkışlarını bakıyorduk ya bugün ne kadar acaba,
evet,
diye.
Bir iyi bir internet servis sağlayıcı hosting firmasından daha düşüktü.
Ya.
Türkiye'nin tüm çıkışı. Biz o zamanlar o çıkışı zaten böyle router'dan grafiğini falan da görebiliyorduk. Hmm. Koruyup kollamaya çalışıyorduk.
Ya, pamuk fiberi diye bir şey vardı. Kopardı o sık sık şey olurdu. yurt dışı çıkışı azalırdı falan.
Bir keresinde bayağı bir azaldı.
Çok
da,
evet.
Hala orada 0.01 kilobaytta download yapmaya çalışan adam vardı ama.
Evet.
Yani orada o günleri hatırlıyorum. Evet, bir kriz yaşamıştık.
O zaman bizim Tom's Hardware'in sunucusunu yurt dışında barındırıyorduk. Bizim site iptal olmuştu.
Tabii.
Tamamen kimse giremez, tabii, olmuştu.
Tabii. Ama işte dediğim gibi hani o halde bile daha hala BitTorrent yapmaya çalışan
BitTorrent'ten önce E-Donkey falan
E-Donkey, evet.
vardı değil mi?
Bir... Sonra Emule çıktı bir ara.
Emule çıktı evet.
Onlar vardı. Onlardan hala işte adam indireceğim diye uğraşıyor. Ya. Ya kardeşim bitmiş şey. O şey gözüküyor orada indiriyor ama bitiş tahmini, bitiş zamanı yıl gözüküyor. Böyle 5 yıl falan gözüküyor. Hala indirmeye çalış. Ya dur açılsın indirirsin her şey senin olsun tamam bekle.
Evet ama bu arada bu vesileyle görüyoruz ki işte dünyada konuşulan kotaların ne kadar yüksek olduğunu ve minimum kotaların ne kadar yüksek olduğunu görüyorsunuz.
Tabii. Ya ben Murat açıkçası 200 GB'ın üstü diyorum insanları.
Aynı fikirdeyim.
Rahat rahat kullandıracak.
Abi bak şey de sorun değil. Senin dediğin download canavarı var ya hani 30 tane şey indiriyor. Totalde çok şey indiriyor da ben alt tarafı baktığın zaman bir tane oyun indirdiğim zaman 50 GB indiriyorum.
Tabii ki. Tabii ki.
Bir içerik ya.
Tabii ki. Bu o oyunlardan bu ay 4-5 tane çıktı. Heh.
Hadi bakalım.
Yeni nesil konsol sahibiysen PlayStation 4 gibi Xbox One gibi ya da gerçi fark etmez PC'de de işte Steam'den PC'de de fark etmiyor abi. Yandım. Her biri 50 GB inmek istiyor.
Ya. Daha güncellemeleri saymıyoruz.
Evet. Ve bu yaptığım indirme benim için hepsi legal. Hani öyle. Böyle çok indirenleri otomatik olarak hani korsanlıkla suçlamak eğilimi var.
Evet.
Öyle olması gerekmiyor.
Yok.
Sadece Linux ISO'ları indiriyorum kardeşim.
Abi öyle düşünme sadece. O bile, sadece. O bile şimdi,
gigabaytlar
mesela istiyor. YouTube'da hayatımızda çok fazla yer
tabii
kaplıyor.
Canım,
yani bizim ufaklık mesela müzik dinlemek istiyor. Ha, açıyoruz bırakıyor. YouTube'u önüne. Kendisi dinleye dinleye. Orada tabii, bir şeyler tabii. izleyerek gidiyor ve o atıyorum işte bizim de izlememizde falan günde 2 saati falan bulduğunu düşün mesela.
Tabii.
Bir şeyleri.
Tabii.
Onlar da veri indiriyor aslında tabii. karşına ve az değil video tabii, indiriyorsun.
Tabii YouTube'un başında çocuğu bırakıyor Jingle Bells'te döndüğünde Megadeth'te buluyor çocuğu.
Yok onu YouTube güzel öneriyor sen merak etme.
Ya ama şöyle bir şey var. İnternet hava gibi bir şey olmalı. Yani şöyle bir örnek vereyim. Yani insanlara bizler öyle internetin karneyle verildiği dönemlerde yetiştik ya. O yüzden biz işte aman hani bizde şey vardır. İnternet boşa akıyor. Psikolojisi vardır böyle. Kapatırsın hemen hani kullanmıyorsan kapat. Boşa çalışıyor bilmem ne. Ama ben çevremdeki insanlara bakıyorum. Adam şimdi iTunes'tan film seyrediyor. Uykusu geliyor. Televizyonun düğmesine basıyor. Gidiyor yatıyor içeri. O film stream olmaya devam ediyor. Bir süre sonra Apple TV kapanıyor ama saatler sonra o film hani bilmem kaç gigabayt 1080p stream oluyor geliyor. Ya böyle yapmasın diyemezsin. Çünkü hani bizler şeyiz ama aman boşa yakıyor kapatalım.
O biraz modern devrinden gelmekten işte.
Şimdiki adam bunu hiçbir zaman kabul etmeyecek. Yani onu hiç kapatmakla uğraşmayacak. Bugün bir sürü insan tableti, laptopu asla kapatmıyor adam. Bir tek kapağını kapatıyor laptopun geçiyor. Ama teknolojinin de şey olması lazım. Bu şımarıklığı sağlaması öyle, lazım öyle. Bence.
Doğru.
Yani şey çok lüks insanlar. Aman şunu yap, şöyle yap falan. Yok cihazlar kendisi daha akıllı ya. Olacak insandan. İnsan şımaracak. Ha, bizim kültürümüze bu aykırı. Benim için de hani kabul edilir şey değil. Ben cihazlara canlı muamelesi yaparım. Hani zorlanarak çalışan bir makineye benim içim sızlar. Ama bu sağlıklı bir şey değil. O makine çalışsın.
Ay, babam kırılacaksa kırılsın. Bırak interneti router'ı kapatıyor. Işıkları yanıyor diye.
Çünkü ben boşuna ısınıyor bu çalışıyor diye düşünüyor. Haklı.
Biraz da eskiden hakikaten böyle o elektronik devrelerin teknolojisi falan kötüydü. Bozuluyordu uzun süre çalıştığı zaman.
Bozuluyor, yapılamıyordu.
Gidip o yüzden kapatıyorlar.
Yapılamıyordu. Zor elde ediliyordu. Ben şeye hiçbir zaman kızmam. Hani abi araba almış 5 senedir nalyonları sökmemiş. Kardeşim adam o arabayı almak için 40 sene para biriktirdi. O yüzden sökemiyor tabii ki. Kumandayı torbaya koyarlar.
Evet.
Ben hayatta babaannem koymam. Yapıyordu. Ben hayatta koymam ama koyan adama da koymuş diyemiyorum. Çünkü biliyorum ki o televizyon kolay alınmıyor.
Tabii canım.
Ha, adam almış. İçi sızlıyor şimdi babaannem üzerine için, çay dökülür diye.
Ah, o muazzam bir şeydi. Yani çok zor geldi o eve. Korunması lazım.
Tabii.
Ve bir daha onun kafasında şey vardı abi. Bir daha alınmayacak.
Tabii ki. Evet. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi pazarda kumanda satıyorlar. Evet. Ama öyle değildi. Değildi. O yüzden hani bizde bizim nesilde, bizden önceki nesilde daha çok bir heme bir koruma, bir aman boşa yanmasın şeyi vardır. Şimdiki nesilde de yok bu. İyisini kötüsünü bilemiyorum. Ama hani teknoloji...
İyi kötü meselesi değil. Evet. Sonuçta çağ bunu gerektiriyor. Yani, bu hale tabii. geliyorsun ister istemez. Tabii. Onun içinde doğduğun için öyle oluyorsun. Yani
cihazlar akıllansın. Hmm. İnternet o kadar ucuz ve yaygın olsun ki hani kimse internet boşa akıyor diye kaygılanmasına gerek olmasın. Bu hele çünkü internet dediğin kömür gibi, doğalgaz gibi bir şey değil ki kardeşim. Bu bir sistem yani. Bunun çalışmasının maliyeti çok düşük. O YouTube'dan, iTunes'tan benim evime gelen videonun aslında gelişinin maliyeti hiçbir şey. Bir maliyeti var. Ama hiçbir şey. Onu açık bırakabilmeliyim bence.
Evet.
Bırakır mıyım hayatta?
Öyle abi ama yalnız senin söylediğin hiçbir şey abartı değil. Şu an sen 100 GB internet kullanıyorsan kota hakikaten oturup hesaplıyorsun yani ay sonunu getirebilecek miyim diye.
100 yetmez.
Yetmez abi.
Yetmez. 250'de
250 mi alt
rahat
limit.
Çalışırım pek düşünmem. Ama 100 ha yetmez dediğim tabii ki yeter. Kimi ya, adam 1 GB kullanıyor ya, ama evet,
tabii.
Öyle internette video seyreden, müzik dinleyen, oyun oynayan, bir şeyler indiren Windows güncellendi 4 GB ISO ya. İndireceksen. Kendini sınırlamayan bir adam 100 ile anca yetiştirir. Anca. Biraz dikkatli olarak yetiştirir.
Öyle. Oyun dünyasından da bir iki maddeyi de bitirelim. Valve X Steam PC'leri ve kontrolcüsünü resmen çıkarmış.
Artık çıkıyor, gösterildi falan derken biz göreli 2 sene mi olmuştu prototipini? Değil mi? Kontrolcünün 2 sene oldu galiba. Çıktı. Şimdi bundan sonrası göreceği ilgi.
İlgi evet.
Bilinmeyen kısmı.
Kontrolcüsünü kendi yapıyor da PC'sini galiba dışarıya yaptırıyor değil mi? O Alienware evet. falan gibi yerlere yaptırıyor.
Evet. Çok beklenen oyunlardan Fallout 4 çıktı.
Güzel evet. Onu zaten çıktığını fark etmemiş olmanın mümkünü yok. Çünkü evet. alanlar sürekli konuşuyorlar.
Zaten karikatürlere konu oldu hemen. Sağdan soldan Fallout 4 duyup yani, duruyorsun yani.
Ya 2 saat 5 saat önce oynamak için VPN'le Yeni Zelanda'ya bağlanan falan adam var. Yani şey diyorsun bu çaba Ay'a roket göndermek için gösterilse gitmiştik.
Yani. Yalnız iyi pek de iyi sonuçlanmadı galiba değil mi o hevesli
ya oyunda için? Çünkü her zaman olduğu gibi bugsız oyun çıkmıyor işte.
Çıkmaz.
Bunda da bir sürü şey var ki bunda bir de şeye bulaştı. Normalde bugları PC'de olmasına alışırız. Konsolda var. Yani tabii. performans düşüşleri var konsolda. Herkes videoya çekti.
Şimdi koydu. Cantu yayın yaptı ama hatalar var deniyor. Dedim nasıl oluyor sen nasıl yaptın? Abi pencerede oynadım ben diyor. Yani full ekran yapınca çalışmıyormuş oyun. Hmm. Pencerede oynayıp öyle yayın yapıyormuş. Ya böyle olur mu ya?
İşte düzeltilecek.
Düzeltilecek canım.
Tabii ki düzeltilecek de işte o hevesle bekliyorsun sen gün sayıyorsun.
Tabii ya şey alan adam var. Pip-Boy Edition'ını alan adam var. Koluna takıyor şeyi. Oynuyor ondan. Kaç yüzlerce dolar Collector's Edition'ları var bunların. Şey oyunla ilgili de hani ilk yorumlar şey. Eskiler tabii ki hiçbir şey beğenmiyorlar. İlk Fallout'ları oynayanlar bu nasıl Fallout diyorlar. Ama hani daha yaşı Cantu'ya yakın olanlar da gayet eğleniyor. Çünkü birazcık onlara da yönelik çıkıyor oyunlar artık.
Biraz bunu kolaylaştırmışlar mı o arayüzleri vesaire?
Sadeleştirmişler.
Yani, sadeleştirmişler.
Diyalog üzerine bir oyundur. Hani bütün FRP'ler, RPG'ler bunun da çok az. Ve hani çok da bir şey değiştirmediğini fark ettiler o ağaçların. Diyalog ağaçlarının. Daha çok aksiyon var. Günümüzde de bu var. Yani günümüzde evet. adam oturup ya da çocuk oturup saatlerce yazı okumuyor işte. Yani bugün hani Levent abi daha iyi biliyor. Destiny'de de okunacak yazılar var ama oyun içinde değil. Gidip sitesinden okuyacaksın. Evet. Kaç kişi okuyor?
Evet ayırmışlar. Ayrı siteye koymuşlar.
O yüzden hani çok da eleştiremiyorsun ama bir yandan da evet o eski Fallout tadını arayanlara biraz hayal kırıklığı oluyor tabii ki de.
Ya şöyle bir durum var Murat. Birazcık da şimdi eskileri memnun edemezsin. Çünkü Fallout 2 bir güzeldi ama iki muhteşem bir şeydi.
Öyle.
İkide yaşadığım bazı heyecanlar, bazı anlar hala aklımda, içimde. Müthiş bir deneyimdi. O da hatalarla doluydu falan. Ama hayatımda hani harcadığım zamana acımadığım bölümlerden birisi. Fallout 2'yi harcadığım zaman. Kayıp olarak görmediğim bölümlerden birisi. Ama tabii bu çıta yok acayip yükseltiyor. Sonra aynı tadı alayım istiyorsun. Olmuyor çünkü o bir de sırf oyundan kaynaklanan bir şey değil. Birazcık da senden kaynaklanan bir şey. O bir şekilde senin hayatına da iyi denk gelmiş. O dönemine denk gelmiş. Keyif alabileceğin bir ortammış. Şimdi her şey değişti.
Öyle.
Aynı tadı almak istiyorsun, alamıyorsun tabii ki.
Öyle.
Ama sen güzel bir şey söyledin. Fallout 2 falan oynamamış, zehirlenmemiş adam bunu yepyeni bir oyun olarak görüyor, oturuyor ve çok mutlu oluyor işte.
Öyle, öyle. O yüzden de biraz hani Cantu'nun aramıza katılmasına o yüzden memnunum. Evet. Biz hepimiz aynı o dönem insanlar olduğu için.
Dinozorlardan kurtulmak lazım.
Evet. Biraz genç bakış açısı iyi geldi.
Ya oyunun ama zaten ilk baktığın anda o atmosferi falan, onların bence kaybedilmiş bir şey yok. Ben orada mesela hoşuma gitti.
Ya ben grafikleri beğenmedim abi.
Grafikler evet. Yani trailer'da böyle çok güzel görünmüştü bana o ilk çıkan şeylerde falan ama hani oyun içinde o kadar da iyi değilmiş gibi.
İyidir ya, iyi değil mi?
Abi ben şeyi beğendim. Biraz bakarsın sen de herhalde aynı fikre göreceksin. Şeye çok iyi çalışılmış mekanlara.
Ortam yani mekan
vibe ediyorsun.
Hakikaten iyi. Tamam.
Ama karakterlerin kendisi düşük poligonlu ve dokuların çözünürlükleri düşük abi.
Şimdi bu oyun üstelik herhalde sadece yeni konsollarda vardır. 360'da PS3'te yoktur. Ona rağmen hani konsola mı uydurdular denir ya hep. Evet. Öyle bir durum da yok.
Yani
ya o karakterlerin yüzleri falan böyle yapay olduğunu biraz fazla hissettiriyor. Daha iyi oyunlar gördük yani.
Metal Gear Solid'de süperdi mesela.
PC'de ona mod çıkar.
Çıkacak tabii. 1000 tane mod
yüksek
çıkacak.
Yüksek çözünürlüklü doku.
Tabii tabii. Hepsi
eklerler.
Çıkacak. Ben o yüzden çok kafayı takmayacağım ona. Ama işte bu oyunu bir sene sonra oyna, bambaşka bir şey göreceksin.
Evet, evet. Peki Tomb Raider'dan ne haber?
Abi şimdi biliyorsun Tomb Raider'ın yenisi Xbox'a özel çıkıyor.
Evet.
Ama şöyle bir 2016'nın başlarında PC'ye geliyor. Tam bir sene sonra da PlayStation 4'e geliyor. Yani süper eksklusif değil.
Evet ama bir sene de çok. Onu bayağı evet. Bir sabote etmişler yani PlayStation'ı. Biz PC maalesef kısmı daha önemli.
Evet, biz maalesef sırf bu yüzden yer veremeyeceğiz buna Xbox One'da olduğu için.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tomb Raider, bu Tomb Raider bende var.
Var mı?
Xbox sürümü. Microsoft'tan geldi bana kodu. Oo. Ama konsol yok. Konsol yok. Numaralara bakıyorum sadece. Teyine bakıyorum. Diyorum böyle oynardım. Lara'yı görmeye çalışıyorum.
Kutu incelemesi yapalım bari.
Kutu da yok ki artık.
Ha, doğru, kod
artık
geldi
oyunların
ya.
Fiziksel kısmı ortadan kalktığı için hani öyle bir şey keyfi kalktı. Hani kutusun kapağına bakmak, içindeki yazılara bakmak falan ya da bir rafa koymak, işte tozlu raflar yapmak. O keyif de kalmadı artık.
Doğru doğru. Xbox One'la devam edelim. Orada biliyorsunuz çok önemli bir özellik var. Eski Xbox 360 oyunlarını çalıştırabilecek Xbox One ama hani bir anda hepsi çalışmayacak tabii. Onun 104 adet oyunu açıklandı. Çalışacak.
Liste birazcık
ne diyorsun?
Yani biraz hayal kırıklığı diyebilirim. Çünkü şöyle tamam 100 küsur oyun ama şimdi içlerinde
babalar mı yok?
Hani BioShock falan gibi ya da işte Halo Reach falan gibi tamam 3 boyutlu oyunlar da var ama geri kalan oyunların büyük bir kısmı hep bu Arcade vardır, Xbox Live Arcade. Onun oyunları. Yani biraz Zuma falan var şimdi.
Listeyi şişirmişler.
Bejeweled var.
Şimdi Zuma'yı görünce de EOEO diye sevinemiyorsun ki. Yani ne bu? Her yerde var. Ha, ama arada tamam. Hani Halo falan önemli. BioShock'lar önemli.
Fallout 3 varmış bak.
Rainbow Six'ler var. Heh.
Pek Murat coşku yaratmadı izleyen One sahipleri arasında. Çünkü performansın çok da iyi oldu. Çünkü bu bir emülasyon. Yazılımla gerçekleştiriliyor bu olay. Performansın pek de öyle sevindirecek, yüz güldürecek düzeyde olmadığını belirtiyorlar. Deneyen arkadaşlar. Şimdi bu sistem tabii Xbox One için beklenen Windows 10 temelli yeni arayüz yayınlanmaya başladı. Herkese gelmemiş olabilir. Daha önce çeşitli cihazlarda bahsettiğimiz dalga dalga yayınlama sistemi yine kullanılıyor. Herkese bir anda gelmiyor. Ama birilerine de gelmiş. Çevremizden, Türkiye'den de kullananlar var.
Nedir?
Arayüz hızlanıyor. En önemli özelliği. Xbox One'ın arayüzünde bir dağınıklık vardı genel olarak. Daha iyi bir hale geliyor iddiası var. Kinect daha da geriye atılıyor. Zaten Microsoft Kinect'i gözden çıkartmıştı. Artık iyice geriye atıyor bu yeni arayüzle birlikte. Kullanılmayan bir cihaz haline getiriyor. Ama işte bu uyumluluk falan da yeni arayüzde gelen bir özellik. Valla One sahibi arkadaşlar özellikle böyle 3 boyutlu oyunlarda, yarış oyunlarında, Call of Duty falan gibi oyunlarda performans nasıl, kendi deneyimlerini bizimle paylaşsınlar. Ben de merak ediyorum.
Evet.
Hani Zuma'yı çalışır görmek, Zuma yani, süper oyun ama bir artık, heyecan yaratmıyor.
Evet. Önümüzdeki ay, daha sonra aslında sürekli gündemimizde olan J.J. Abrams Star Wars yüzünden şu aralar. Bir de şeye işine girişiyormuş bir şekilde. Oyun işine girişecekmiş. Tabii tek başına girişmiyor da.
Tek başına girişmiyor. Partneri çok önemli. iOS'taki en baba oyunlardan birisi Infinity Blade seri olarak. 3'e kadar çıktı bildiğim kadarıyla. Onun yapımcısı olan firmayla birlikte Spijinx diye bir oyun, Chair Entertainment firma, Infinity Blade'in yapımcısı. Unreal Engine kullanan Spijinx diye bir, işte adından belli bir casusluk falan var herhalde, işin içinde. Herhalde. Bir oyun geliştirmeye el atıyorlar.
İsminden ama hani biraz böyle ciddiyetsizlik hissi aldım ben, bilmiyorum.
Valla şu anda bir logosu var. Pek bir şey yayınlanmış değil. İyi olmasını gerektiren bir şey de yok. Hani iyi olabilir ama mutlaka muhteşem olacaktır demek biraz saçma olur herhalde.
Kesinlikle.
Göreceğiz nasıl bir şey çıkacak.
Evet.
Yani şey tarafı, Unreal Engine kullanılması belli bir teknolojik ilerlemeyi garanti ediyor.
Tabii.
Chair Entertainment iyi mobil konusunda iyi firma. Infinity Blade'i Android'e getirmediler. Ama iOS'ta ben bir kazara elime bir iOS cihaz geçirirsem ilk yaptığım onu yükleyip hemen uğraşmak. Infinity Blade 5 dakika 10 dakika olsun oynayabilmek. Hani yetenek tarafında sıkıntı yok. İki taraf da güçlü.
Evet.
Ama bakalım oyuna nasıl yansıyacak.
Para da bol.
Evet, para da var.
Bence en güzel oyun haberi bu. Efsane Amiga oyunları yaratıcısı John Hayre diye mi okuyacağız abi?
Hayır.
Hayır mı? Yeni bir futbol oyunu geliştiriyormuş.
Şimdi John Hayre tabii efsane Amiga oyunları dedik. Çünkü Sensible Software.
Ya.
Yani Sensible Soccer zaten herhalde Amiga ile yolu Amiga'dan geçmiş. Herkes bir Sensible da oynamıştır.
En çok oynadığım futbol oyunu.
Sensible Software tabii aynı zamanda başka bir sürü oyun. Cannon Fodder.
Tabii.
Değil mi? Çok keyifli.
Ki o da aynı oyun motoru aslında, bakma.
Evet. Küçük adamlar, küçük adam motoru.
Ya şeyde şimdi...
Hızlı giden küçük adamlar.
Evet. İtiraz gelebilir, ha oyun PC'ye de çıktı diye. Gerçekten bir remake'i yapıldı bunun ama hiçbir şeye benzemedi.
Sensible'ın Xbox 360'ı bile var. Ama biz asıl onun
tabii
16 bit olanlarını dikkate alıyoruz. Şimdi John Hare Kickstarter projesi başlatmış. Sociable Soccer değil mi?
Evet.
Yeni bir oyun duyuruyor. Yine Sensible tadında, yapısında.
Evet, küçük hani adamcıklar.
FIFA gibi değil.
Evet, minik Legolara benziyor.
Evet, evet ama tabii ki bu oyun 2000'li yılların oyunu olacak. Multiplayer'ıyla.
Full her yerde olacak.
Zaten Sociable'dan anlayabiliyorsun aslında. Bir böyle bir sosyal tarafının ağır olduğunu.
Belli ki birlikte oynanacak. Fon toplama şu anda.
Fon toplama, evet.
Noktasındalar.
Az da değil aslında. 300 bin pound istiyor.
Toplarlar. Ama
toplarlar ya.
Toplarlar.
Param olsa ben bile veririm yani.
Çünkü şöyle, şimdi Sensible Soccer falan hatırlayacak adam çok.
Çok.
Şimdi Commodore'da mesela biz konuşuyoruz ya, Commodore'cular çok yaşlandı.
Evet.
Ama daha Amiga'cılar daha hala oyunlarla falan ilgilidir. Bence bu parayı çok rahat toplarlar.
Kesinlikle.
Daha bir ayları var. PC'ye çıkıyor, yeni nesil konsollara çıkıyor. Müthiş olacaktır. Tabii bu şimdi ekran görüntüleri falan büyük olasılıkla Photoshop'ta yapılan falan şeyler oluyor. Bunlar biliyorsun maket deniyor bunlara. Ama bu kesinlikle bu fonu toplar, bu oyun çıkar. Ben de merak ediyorum. Bir şey, o Amiga'daki kickoff, Sensible Soccer coşkusu yaşanırsa bayağı bir hareketli olur.
Evet, evet. Ya şöyle abi, biraz basit oynanan oyunlara ihtiyaç var.
Evet, evet.
Ya bu biraz onu sağlayacak gibi. Sonuçta şeyler baya baya simülasyon. FIFA
aldı,
hemen eline kontrolcü alıp oynayayım diyeceğin bir oyun değil yani.
Bir de bunun gerçekleşebilmesinin şöyle bir şansı var Murat. Gerçekleşmesini kolaylaştıran şöyle bir şey var. Bunlar lisans, işte Fenerbahçe olsun, Galatasaray'ın logosu olsun, parasını verelim, ona girmeyecekler. Bunlar şey üzerinde duruyorlar. Takımı, oyuncuları sen kuracaksın. Oyuncunun saçını maçını ayarlayacaksın sen. Ama senin takımın olacak. Oraya arkadaşlarının isimlerini yazacaksın falan. Mahalledeki takımını yazacaksın. Dolayısıyla maliyet düşecek. Öbür türlü
tabii canım,
şimdi bu adamlar Sensible Soccer'da da ilk kez şeyi kullanıyorlar. Dünya liglerini yapıyorlar. Kullanıyorlar ama o zamanlar bu iş daha emekleme aşamasında ya. Kimse
bizim onlara yok,
lisans, sormuyor. Lisans sormuyor. Onlar da kimse onun almamız mı lazım diye bir şey düşünmeden yapıyorlar bunu. Sonra şimdi işte yapamazsın. Hatta geçmişte bir Türk takımlarıyla lisans anlaşması olmadı. FIFA'da falan bir sıkıntı yaşanmıştı bir sürümde. Bu adamlar zamanında yapmışlar.
Evet.
Mesela Sensible Soccer'ın şöyle bir özelliği varmış. Biz Sensible bölümü yaptık. Onu ben futbol sevmem zaten. Bilmiyordum. İlk kez hani siyahi diyeyim işte, zenci ya da diyelim daha düz söylenimiyle beyaz, işte farklı ten renklerinde oyuncuları gösteren ilk oyunmuş. Güzel oyundu. Hani kick-off daha çok gerçi Türkiye'de değil mi? Kick-off daha çok oynanıyordu.
Ben çocukken etrafım herkes Sensible'cıydı. Benim etrafım öyleydi.
Ben topu kontrol edemezdim ya bir türlü.
Çünkü ayağa yapışma yapışmama vardı. Birinde evet. Yapışıyordu da öbüründe yapışmıyordu değil mi?
Veya öyleydi. Belli bir böyle şeyden sonra mı ayağından kaçıyordu?
Kick-off'ta galiba yapışıyordu da Sensible'da döndürmek, adamı evet işte. Döndürmek gerekiyordu. O çok büyük oynanışta fark yaratıyor.
Evet.
Çünkü birinde ayağında yapışan da süper. Gerçi adam yukarı giderken joystick'i aşağı çekiyorsun. Aşağı gitmeye başlıyor topla birlikte. Öbüründe döndüreceksin. Topun çevresi.
Yani topun arkasında olacak evet adam.
Ama müthiş oyundur.
Çok zevkliydi. Hatta onun menajerlik tarafı bile vardı minnacık oyunda.
Bunu da güzel şekilde çıkartabilirlerse bu FIFA'ya, PES'e alışmış arkadaşlara süper bir alternatif olacak.
Çünkü
böylesini de oynamadılar çünkü.
Alışmamışlara da olacak abi.
Evet. Evet.
Vallahi bizi biliyor, hatırlıyor musun? Macit'e öteki ofiste Sensible oynattık Amiga'ya, orijinal Amiga'ya kurup.
Oynattık, ağlayacaktın. bu şey bitsin
bayağı diye. Bayağı sarmış da bence.
Şile. Ya tabii oynadın mı görüyorsun çok o küçük sahada küçük adamlar ama hızlı hızlı hareket eden adamlar.
Bence falso falan nokta vardır. İşin sosyal olması abi. Yani bunu işte rakibin, karşı taraftan arkadaşın olursa internet üzerinden şey yapabilirsen, tabii, karşılıklı oynayabilirsen.
Sensible'da da sosyaldi, arkadaşın evine geliyordu.
İşte tabii.
Yani yanına oturuyorduk.
O daha sosyaldi.
Evet, öyle bir sosyal.
Televizyonun karşısında bazen yerde elde joystick oynanıyordu.
Benim şansım televizyon değil, ben 1084'te almıştım ikinci el.
Zenginlerin hali başka.
O, benim her şeyim ikinci el abi. Ben geriden takip ediyordum. Commodore Amiga'yı da. Hiç olmazsa işte şey derdi olmuyordu ya televizyonda. Onlar ailen bir şey izleyecek.
Şey, sen, olacak o kadar seyredeceğiz biz sen.
TRT izleyecekler. Evet.
Ajans. Ajans. Tabii o çok önemli bir şey. Televizyonu bozuyor. Şey ya,
vardı.
Kim o efsaneyi çıkartanı bulsam of, şimdi sıkarım gırtlağını otururum. Çünkü benim çocukluğumu zehir etti o kimse. Bilgisayar televizyonu bozuyor diye birisi bir şey çıkarttı.
Evet.
Dediğim gibi o öfke bende bitmedi. Yakalasam onu çıkartanı. Ya tabii o da şöyle. Normalde televizyon yayını bitiyor falan. Bütün gün televizyon yok zaten. Bilgisayarı televizyona bağlıyorsun. Televizyonu daha çok kullanıyorsun. Hı. Bozulacağı varsa bozuluyor. Aynen. Olasılık artıyor çünkü.
Olasılık artıyor.
İstatistik sonucu. Ama bilgisayar bozmuyor televizyonu. Başka şey bağlasam o da bozacak.
Az önce konuştuğumuz beta video vardı ya. Ben onu 1084'e bağlıyordum. O onun tüneri gibi çalışıyordu. O televizyona dönüşmüştü. Ben
Robotopu
bir de onu öyle yapıyordum. Evet.
14 inç ekranda.
Evet, aynen öyle. Bakayım başka haberim kalmamış. Bir şeyler diyor musunuz?
Vallahi ne diyelim işte Kasım'ı ufak ufak bitiriyoruz.
Hı.
Yılı da ayrıca
az kaldı.
Son 45 güne geldik.
Ya şimdi şeyler başlar, çekim hataları yayınlayacak mısın diye. Ben de her zamanki bu sene sonunda değil, yıl dönümlerimizde diyeceğim.
Bizim doğum günümüz çünkü
evet.
1 Ocak değil.
Değil.
Evet. Teknoseyir'in doğum günü. Benimki 1 Ocak.
Seninki 1 Ocak.
O da orada da benim şey çilem var. normalde hani bir forma girdiğin zaman genelde bir bir seçilmiş olur ya bazen. Hı. Herkes şey zannediyor hani öyle olduğu için. He. 1 Ocak zannediyorlar. Değil ya, 1 Ocak hani gerçekten benim doğum günüm 1 Ocak öyle denk gelmiş. Aslına bakarsan 17 Temmuz'dan 26 Eylül'den hiçbir şey farkı hiçbir şey yok 1 Ocak tarihine.
Bence bir farkı var.
Hesaplamada çünkü kolaylık oluyor. Çok seviyorum.
Evet ama şey var, sen de yıl, ay, sene sonuna denk getirdiğin için doğum günle birleşiyor.
Evet, hiç kimse kutlamıyor bizden. Zaten 31 Aralık'ta adam coşmuş etmiş 1 Ocak'ta uyuyor. Öyle kaynıyor arada. Ya. Olsun. Hesaplamada çok kolaylık oluyor. Çok memnunum. Teknoseyir'inkini biz Mart kabul ediyoruz.
Kabul ediyoruz. Evet.
Orada da biraz hesaplamada kolaylık olsun diye Mart kabul ediyoruz. Çekim hataları Mart'a mı? Şimdi?
Evet öyle. Zaten çok bir şey yok ki. Biz hata yapmıyoruz. Yani
artık öğrendik.
Bu sene biraz azaldı mı? Öyle geldi.
Evet.
Ya bazı işte yok ekran kartının fanını kırmak
falan öyle gibi. Öyle arkadaşlar var aramızda. Evet.
Talihsizlikler oluyordu. Bu sene olmadı pek. Hı-hı. Bir şeyler düşmedi. Pek bir şey olmadı ya.
Yok
bir şey yani olmadı. Yani şey zorunda kalacağız. Çok baskı yaparlarsak uyduruk böyle hata uydurmamız gerekecek. Onu da beceremeyeceğiz. Tabii oyuncu ki. Değiliz, bir şey değiliz. Hiç inandırıcı olmayacak. Onu kirletmeyelim öyle o konsepti.
Evet.
Ben şeyi arıyorum. 2 sene önce biz konuşurken, çekim yaparken masa çökmüştü. O ne, o bulunamadı.
O yok evet.
O bulunamadı. O yok. Masanın ayaklarından biri katlanıp masa çökmüştü evet. Bariz. Onu bulamadık ya.
Bulamadık. Ya çünkü bazen şey oluyor. Öyle oluyor. Oh telaşla yeniden başlarken siliyorsun tabii eski kaydı. Yer açılsın kartta evet, diye. Ama arıyorsun sonra aklına geliyor.
Evet. Şimdi şey başlayacak işte. Bisiklete falan biniyoruz. Artık bisikletten düştü. Ha,
araba çarptı.
Araba var. Çarptı. Daha çok izlenir. Ha, tabii. Öldü. Daha çok izlenir. Yaşadıdan daha çok izlenir. Öldü o kısmı. Onlar artık başlayacak.
Bir de mono çok giriyordu eskiden çekimlere. Tabii şimdi o olmayınca.
Evet mono. Pat diye atlıyordu masanın üzerine. Kucağa atlıyordu falan. bazen ses yapıyordu.
Gerçi biz onları bırakıyorduk. Hiç öyle hani geliyordu, giriyordu, evet. Çıkıyordu kendi kendine.
O evet onun öyle bir. Zaten kediyi sınırlayamazsın. Hiçbir şekilde. O öyle canı sıkılırsa geliyordu, bakıyordu ne yapıyor bunlar diye gidiyordu. Bazen ekranı tutmaya çalışıyordu ya, ekranda oyun evet. Oynanırken. Oradaki şeyleri yakalamaya çalışıyordu oynananları.
Onu da selam söylemiş olalım buradan.
Evet, Mono yaşıyor tabii. Mono bizimle değil ama Sky Pro'da hayatına devam ediyor. Kocaman olmuş.
Ya, semirdi iyice.
Hayranlarına selamı var. Bir gün konuk ederiz onu.
Ya, değil mi? Evet, öyle. O zaman
herkese selam söyleyelim.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Bir hafta dileyelim.
Evet.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.